Hayırlı akşamlar sayın A9 izleyenleri. Ahir Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Erdem Hocam, Onur Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataç ile birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün Kur'an
İnşallah.
mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlayalım isterseniz. Kur'an'ın bize 1400 sene önce Allah'ın sözü olduğunu ve hak kitap olduğunu kanıtları da günümüzün teknolojisinin ve bilimin gelişmesiyle beraber her gün yeni bir ispatlarına daha şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesini Önder Hocam şimdi bize aktaracak.
İnşallah.
Ondan
Allah
sonra devam edelim.
İnşallah.
Allah bize Kur'an'da 1400 yıl önce bütün detaylarıyla dünyada olacak her şeyi detaylı şekilde anlatıyor maşallah. Evet, dünyadaki katmanlardan, yedi katman olmasından, atmosferden, bunun gibi şeylerden de Kur'an'da geçiyor. Ben de bugün atmosferin koruyucu tabakasından, yani gökyüzünün korunmuş tavan olmasından bahsedeceğim inşallah. Gökyüzünün korunmuş tavan olması. Allah ayette şöyle buyurur, şeytandan Allah'a sığınırım. Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık. Onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Ayette belirtilen gökyüzünün bu özelliği 20. yüzyıldaki bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Dünyayı çepeçevre kuşatan atmosfer, canlılığın devamı için son derece hayati işlevleri yerine getirir. Dünyaya yaklaşan irili ufaklı pek çok göktaşı parçalayarak yok eder ve bunların yeryüzüne düşerek canlılara büyük zarar gelmesini engeller. Atmosfer bunun yanı sıra uzaydan gelen ve canlılar için zararlı olan ışınları da filtre eder. Atmosferin bu özelliğinin en çarpıcı yönü, atmosferin sadece zararsız orandaki ışınları, yani görünür ışık, kızılötesi ışınları ve radyo dalgaları geçirmesidir. Atmosferin koruyucu özelliği bunlarla da kalmaz. Dünya, uzayın ortalama eksi 270 derecelik dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur. Dünyayı zararlı etkilerden koruyan yalnızca atmosfer değildir. Atmosferin yanı sıra Van Allen kuşakları denilen ve dünyanın manyetik alanında kaynaklanan bir tabakada gezegenimize gelen zararlı ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. Güneşten ve diğer yıldızlardan sürekli olarak yayılan bu ışınlar insanlar için öldürücü etkiye sahiptir. Özellikle güneşte sık sık meydana gelen parlama adı verilen enerji patlamaları Van Allen kuşakları olmasa dünyadaki tüm yaşamı yok edebilecek güçtedir. Geçtiğimiz yıllarda tespit edilen bu parlamada açığa çıkan enerjinin Hiroşima'ya atılan benzeri 100 milyar atom bombası eşdeğer olduğu hesaplanmıştır. Parlamadan 58 saat sonra pusulaların ibrelerinden aşırı hareketler gözlenmiş. Dünya atmosferinin 250 kilometre üstünde sıcaklık sıçrama yapıp 2.500 dereceye yükselmiştir.
2500 santigrat.
Evet, maşallah. Görüldüğü gibi dünyanın üzerinde kendisini sarıp kuşatan ve dış etkilere karşı koruyan mükemmel bir sistem işler. İşte dünyayı çevreleyen gökyüzünün bu koruyucu kalkan özelliği Allah bizlere yüzyıllar öncesinde Kur'an'da bildirmiştir. Görüldüğü gibi Allah bize Kur'an'da dünyanın korunmada olduğunu söylüyor.
Maşallah.
Dünyadaki, çünkü biz uzayda uçuyoruz ve bizlere karşı göktaşları gibi bir sürü tehlikelerden Allah bizi koruyor bu sayede. Maşallah.
Ve evet. Göğün mesela Allah 7 katmandan oluştuğunu ve her katmanına görevlerini vahyettiğini söylüyor mesela. Bu da çok mucizevi. Hani atmosferin biz gökyüzüne baktığımız zaman 7 katmandan oluştuğunu göremiyoruz, evet. Ama aralarındaki o farklılıktan dolayı bu tespit edildi. Hani 7 farklı katmandan oluştuğu ve her katmanda kendine ait özellikleri var. Bunun da Kur'an'da geçiyor olması ve görevlerin hepsini görevlerini vahyettim demesiyle Allah da bize işte bütün göğün ve evrenin yaratıcısının Allah olduğunu bize bir kez daha ispatlıyor. Çünkü hani 7 katmanın da 7 farklı görevi olduğunu hani son birkaç yüzyılda, yani son birkaç 10 yılda diyelim daha doğrusu, evet, daha yeni tespit edildiği için hani bunun o zamandan biliniyor olması da bize gerçekten Allah'ın yaratıcı, bütün evrenin Allah'ın yarattığını, bütün insanları, bütün doğayı Allah'ın yarattığını bir kez daha bize ispatlar nitelikte.
Biz de bilimin sayesinde bunları daha çok detaylı öğreniyoruz. Gün geçtikçe bilimimiz daha çok arttığı için bizler de daha çok her şeyi öğrenip Kur'an'dakilerle örtüştüğünü görüyoruz. Daha çok iman etmemize vesile oluyor inşallah.
Evet. Şimdi burada da inşallah. Her şeyde olduğu gibi çok hassas bir denge var. Ya bir kere zararları süzüyor ama yararları da bırakmayabilir. Evet. Değil mi? Orada bir ölçü olması gerekiyor. Aslında. Allah biliyor hangisinin yararlı hangisinin zararlı olduğunu. Sadece Allah bilebilir. Evet. Ve Allah öyle bir atmosfer tabakası yaratıyor ki sadece faydalıları bırakıyor. Yani burada çok üstün bir aklın tecellisi çok net olarak Değil mi? Çok net bir şekilde delille, bilimsel delille ortaya çıkıyor. Bu yüzden çok önemli Kur'an mucizeleri. Hocamız bunun önemini 30 senedir anlatımlarıyla, kitaplarıyla zaten dünya çapında iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri. O şekilde Darwinizm ve materyalizm ortadan kalkıp, zihinler temizlenip, Kur'an'ın hak kitap olduğunun anlaşılması. Çünkü hiç inanmayan birine, demişti hocamız, doğrudan Kur'an anlatılmaz. Yani sen namaz kıl, sen oruç tut, zaten inanmıyor adam. Mesela diyelim ki evet, bir komünist, bir Darwinist, bu şekilde olmaz. Önce iman hakikatleri ve bilimsel delillerle Darwinizmin geçersizliği. Bir kere o beyindeki kir ortadan kalkıyor o zaman. Ondan sonra iman hakikatleri ve Kur'an mucizeleri anlatıldığında zaten çok açık yani. Kur'an hak kitap. Kur'an'ı bir kere Kur'an'ın hak kitap olduğunu anlayan biri, ki bu bilimsel mucizelerden yüzlerce var. Çok net delil. Peygamberimiz döneminde hiç bilinmiyordu. Ancak Allah, bilen Allah onları Kur'an'la indirmiş inşallah 1400 sene önce. Onun olduğunu anlayan bir insan hemen alır o zaman Kur'an'ı okur. Bir kere okudu mu zaten, bir sayfasını okudu mu Kur'an'ın hak kitap olduğu çok açık. Yani mükemmelliği, böyle hikmeti inşallah. O zaman kendiliğinden zaten namazını da kılar, orucunu da tutar. Bütün ibadetlerini yerine getirir.
Bize inşallah. Hocam, mesela inşallah, şimdi insanların aklında şu soru işareti olanları da Kur'an mucizeleri çok güzel çözümlüyor. Ya 1400 sene önce biz diyoruz ki olaylar Kur'an mucizeleri anlatılıyor, anlatıyoruz sürekli. Kur'an mucizeleri bize yani kimsenin, insanın, bir insanın tahmin edemeyeceği şeyleri söylüyor. Çünkü o zaman hiçbir teknoloji bu kadar gelişmemiş. Yani bir insanın bunu kalkıp söylemesi çok zor. Bu da işte bize Allah'ın sözü olduğunu direkt gösteriyor. Yani demek ki hani normal bir insanın fikri gibi değil de, hani inanmayan insanlar açısından konuşuyorum, bir kısım insanlar için. Hani onlara da birer ispat niteliğinde. Çünkü hiçbir insanoğlu 1400 sene önce bunları yazamazdı. Göğün 7 katmandan oluşması, işte ayın dönüş hızı, güneş etrafında dönme süresi, dünyada dönme süresi, işte demirler olsun, daha bir sürü şeyle DNA olsun, RNA olsun, bunlardan bahsediyor Kur'an'da. Hani 1400 sene önce bir insan onun bunu kalkıp da söylemesi ya da yazması mümkün değildi. Bu da işte bize Kur'an'ın günümüze kadar değişmeden geldiğinin zaten bir başka örneği. Bunu da gördüğü zaman insanlar zaten hani iman edenlerin imanını arttırıyor. İman etmeyenleri de imana sevk ediyor gerçekten. O bakımdan Kur'an mucizeleri çok önemli. Hayatımızda önemli bir yer alıyor.
Ve Allah insana bir nimet olarak aslında yaratıyor atmosferi. Hani Big Bang'den sonra bütün gezegenlerin, bütün galaksilerin, dışarıda milyarlarca yıldız var çünkü, milyarlarca galaksi var değil mi? 300 milyar tane galaksi var. Bunların kütle çekim kanunları var. Her biri belli bir yörüngede dönüyorlar ve her biri birbirini belli bir kuvvetle çekiyor ve dönmenin etkisiyle de yörüngedeki merkez kaç kuvvetiyle de o tam bir dengede, yörüngede süzüp gidiyor boşlukta. Ama şimdi Big Bang'den sonra Samanyolu galaksisine baktığımızda, bizim güneş sistemimizde sadece dünyada böyle çok muntazam bir atmosfer sistemi var. Yani uzayda genel bir kural olsaydı bu, kütle çekim kanunları, yer çekimi kanunları, merkez kaç kuvvetlerin etkisiyle 7 katmanlı çok özel bir atmosferin oluşması genel bir kural olsaydı, o zaman biz bunu birçok gezegende, dünyanın dışında birçok yerde gözlemliyor, biliyor olmamız lazımdı. Gözlemlenebilir olması lazımdı. Halbuki böyle bir gezegenin hiç izine rastlanmıyor. Yani özellikle ultraviyoleyi süzecek, özellikle radyo dalgaların iletimine olanak verecek. Ondan sonra içerisinde sürekli hayati gaz oranlarını milyarlarca yıldır aynı oranda tutacak. Azotu, oksijeni, karbondioksiti, ozon tabakası, değil mi? Bütün oranların hepsini tam da canlının olması gereken o hassas oranda tutacak bir kural yok. Böyle bir gezegen de yok. Allah özel olarak dünyada böyle bir sistem var ediyor. Yani ultraviyoleyi de Allah yaratıyor. Ultraviyoleyi önleyen kalkanı da Allah yaratıyor. Oradaki mesela bütün etmenleri önleyen de Allah. O etmeni yaratan da Allah. O yüzden biz Allah'a muhtacız. Mesela o kalkan olmasa yaşayamayız. Öte taraftan, öbür taraftan ultraviyoleyi de yaratan yine Allah inşallah. Bu çok özel ve hikmetli bir durum. Değil mi? Allah'ın yarattığı i̇nşallah. Özel bir durum inşallah.
Evet, şimdi o zaman iman hakikatleri devam edelim inşallah. İnşallah. İnşallah. İman hakikati, yani iman ettiren Allah'ın varlığının kesin delilleri, yaratılışının. Mesela bir makine düşünelim, bir motor düşünelim. Motor makine bir aklın ürünüdür değil mi? Mutlaka tasarlanması gerekir. Parçaları, dişlileri. Bir amacı vardır. Yani mesela arabanın motoru ne yapar? Arabada bir kinetik enerjiyi, benzinden elde edilen enerjiyi tekerleklere yansıtır ve araba gider bu şekilde. Ama bunun olması için arada kaç tane aşama vardır? Pistonlar vardır, şanzıman vardır. Değil mi? O enerjiyi, kinetik enerjiyi tekerleklerin dönmesine yansıtarak arabanın gitmesine sağlar. Bu motor veya makine küçüldükçe, yani aynı performansta küçülen bir motor oldukça hep teknoloji artması gerekir, değil mi? Aynı işi siz daha ufağına yaptırırsanız daha üstün bir teknoloji gerekir. Daha ufağı için daha üstün bir teknoloji gerekir. En ufağı için en üstün teknoloji gerekir. Bakın dünyanın en küçük motorları hücrenin içerisinde elektron mikroskopla bile görmesi zor olan bir motor var. Ama mükemmel çalışıyor böyle. Proton, atomik hassasiyette, proton hassasiyetiyle çalışıyor. Şimdi onun nasıl çalıştığını görelim. ATP sintaz denen enerji elde edilmesinde vücudumuzdaki bütün hücrelerde ki canlıların hepsinde var bu. Şimdi bakın. Burada mitokondrinin iç ve dış kısmı, yani mitokondri hücrenin enerji santrali. Bir hidrojen iyonu, yani elektron olmayan bir hidrojen atomunun hücrenin dışında bırakmasından elde oluşan bir eğilim meydana geliyor. Yani dışarıda yoğunluk fazla, içeride yoğunluk az. Bu nasıl enerjiye dönüştürülecek? Onu gösterecek. Mitokondriye, burada gördüğümüz hücrenin enerji santrali, mesela bazı hücrelerde, karaciğer hücresi gibi hücrelerde 2000 tane bunlardan bulunabiliyor. Mitokondrinin özelliği, dünyadaki en gelişmiş nükleer enerji santralından daha gelişmiş bir teknolojiye sahip. %100 verimlilikle çalışıyor. Hiç atığı yok. Hiç etrafa zarar vermiyor. Bütün olaylar enerji elde ediminde net olarak kullanılıyor. Ve kesintisiz çalışıyor. Şimdi bunun nasıl çalıştığını göreceğiz. Ki yani bu tabii 2000 dedik mesela. Bazı hücrelerde 600 tane var. Kalp hücresinde mesela. Bu da dünyadaki bütün nükleer santralların sayısından daha fazla. Bir hücrede bulunan nükleer enerji santrallarının sayısı. Buna mitokondri adı veriliyor. Gördüğümüz gibi içi böyle büklüm zarlardan oluşuyor. Bu yüzeyi arttırmak için. Yani bu çok özel bir tasarım. Böylece daha fazla işlem yapılabiliyor. Yüzey arttığı için, yani kıvrımlı bir zar olduğu için, kıvrımlı olmasaydı bu kadar çok sayıda enerji elde eden makine motor olmayacaktı ve çok sayıda enerji elde edilemeyecekti yüklü miktarda. Bu özel bir tasarımı olduğunu, yani özel olarak bu şekilde yaratıldığını ispatlıyor. Şimdi bakın dünyanın en küçük motorunu görüyoruz. Tabii burada böyle büyük çizilmiş, yani böyle canlandırması var ama bu böyle o kadar ufak ki nanometre büyüklüğünde bir motordan bahsediyoruz burada. Milimetrenin böyle 100.000'de biri büyüklükte bir motordan bahsediyoruz. Proteinlerden oluşuyor. Bunu oluşturan proteinler de DNA'da kodlanmış olarak var. Şimdi nasıl çalıştığını gösterecek. Bakın hidrojen iyonları dediğimiz, yani elektronu olmayan hidrojen atomlarının dışarıda daha yoğun olarak bulunduğunu görüyoruz. Aşağıda daha az yoğun olarak bulunduğunu görüyoruz. Bunun özel bir anlamı var. Birazdan ne işe yaradığını göreceğiz. Burada da fosfat var. ADP ve ATP denen bir molekül var. Şimdi bir tane hidrojen protonu, yani proton, bu delikten içeri girdiği zaman, bakın motorun üzerinden akıyor şimdi. Ama bu hayret bir şey. Yani proton deyince böyle, yani proton öyle ufak bir şey ki, protonun büyüklüğü böyle milimetrenin milyarda biri büyüklüğünde bir yapısı var protonun. Hatta 10 milyarda bir galiba, değil mi büyüklüğü?
Evet.
Onun içinden geçtiği bir kanal düşünün. Ya proteinin o kadar muhteşem bir yapısı var ki, protein atomlardan oluşuyor. Özel bir geçit hazırlanmış ona. O proton milimetrenin 10 milyarda biri büyüklüğündeki minnacık partikül onun içinden akıyor. Tam onun geçeceği büyüklüğü. Bakın akıyor. Aşağıya iniyor. Ve bu proteinlerin üzerindeki yerlerine yerleştiriliyor. Bakın gördüğünüz gibi. Ve aşağıya aktığı zaman bu akımdan dolayı enerji, açığa çıkan bir enerji oluyor. Ama enerji dediğimiz şey öyle elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Onu yakalayan bir sistem var, enerjiyi. Yani siz mesela deseler ki size şu ısı enerjisini bir yerde depola. Nasıl yani? Bunun için çok özel bir sistem gerekir, değil mi? Özel bilim adamları kimyasal işte bilgileriyle, kimya bilgileriyle, biyokimya bilgileriyle bunu depolayacak bir sistem. Yani atomlarda onu biriktirecek bir sistem oluşturmak zorundalar. Bu çok üstün bir teknoloji gerektirir. Hücrenin içinde bu 3,5 milyar yıldır var bu sistem, işliyor. Özel bir molekül yaratmış Allah. ATP denen. 3 tane fosfat bağı var. ADP olduğu zaman 2 fosfat bağı var. Enerji olduğu zaman bu molekül o enerjiyi fosfat bağı olarak kullanıyor. Enerji olan bir yere gidiyor moleküller. Enerji ihtiyacı olan bir yere gidiyor. Orada fosfat ayrıldığı zaman o fosfat bağındaki enerji açığa çıkıp o sistem tarafından da kullanılabiliyor. Yani enerji havaya gider. Hücrenin içindeki ısıyı arttırır mesela, değil mi? Hücreye zarar verecek bir şey meydana getirebilirdi. Mükemmel şekilde bakın, elde edilişi de kullanım sistemi de muhteşem olarak, yani o kadar hassasiyetle yaratılmış ki Allah tarafından. Protonlar aktığında bakın bu motorun hareketi, burada görüyoruz. Açığa çıkan enerji, bakın protonlar geliyor. Üzerinde bakın motoru döndürüyor. Yani bu proteini hareket ettiriyor. Ve bir enerji açığa çıkıyor burada. Bu enerji de bu molekül tarafından depolanıyor.
Değirmen gibi yani. Akım suyun akım yerine konmuş değirmen gibi. Hidrojenin akımına konmuş değirmen gibi çalışıyor.
Evet. Şimdi düşünelim ya, böyle bir bu kadar, yani milimetrenin 100.000'de biri büyüklüğünde bir motor insan yapabilir mi? Yapamaz. Yani insanın hayal bile edemez yani yapmayı, değil mi? Böyle bir motoru. Ama 3,5 milyar yıldır bu canlı hücrelerinde mevcut. Hepsinde var. Zaten olmasa hücre yaşayamaz. Enerjiye ihtiyacı var. Bir kere bir hücrenin var olabilmesi için demek ki en başından itibaren böyle bir sistemin kusursuz olarak var olması gerekiyor. Peki burada o zaman aşama aşama oluşum olabilir mi, evrim olabilir mi? Olamaz. Sistemin mükemmel olarak var olması gerekiyor. Yani bu motordaki mesela herhangi bir parçanın eksikliği, diyelim ki bu proteinlerden biri eksik, ya da parçaların hepsi tamam ama yer değiştirmiş. Yani şunun gibi düşünebiliriz. Bir araba, arabanın bütün parçaları var ama tekerleklerden biri, hocamızın kitaplarında verdiği bir örnek bu. Tekerleklerinden biri böyle olması gereken yerde değil de yan olarak takılmış. 3 teker normal takılmış. Bir tanesi yan olarak takılmış. Bitti. Araba iptal eder bu. Yani araba gidemez. Bir adım bile gidemez, değil mi? Her parçanın hem kusursuz olarak en baştan beri var olması ve yerli yerinde olması gerekiyor. Yani bütün somunlar en mükemmel şekilde birbiriyle bağlantı yapacak. Vidalar, pistonlar. Mesela arabanın pistonları var. Piston bulunduğu silindirin içine tam olarak uyumludur. Ama bu da yetmez. Özel bir yağ sistemi vardır ki onu kaydıracak şekilde böyle. Hatta yağ eskidiği zaman zarar görür arabanın motoru. Değil mi? Bunların hepsi bir aklın ürünüdür. Bu teknoloji insanın hayal bile edemediği bir teknoloji. Sonsuz aklın ürünü inşallah. Onun i̇nşallah. Yaratıcısına inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır inşallah.
İnşallah. Hep akıl görüyoruz biz zaten. Bütün vücut sistemlerinde hep, mesela sürekli anlattığımızda da proteinlerde ve birbirlerinin yerlerinde hep bakıyoruz. Hep olması gereken yerde, olması gereken zamanda, ne geç ne erken mesela, tam zamanında ve hiç şaşmadan insanın ömrü boyunca bu şekilde sistem çalışıyor. Eğer bu şekilde çalışmasa zaten insan vücut sisteminin hareket etmesi, hareket halinde olması, enerjisini kullanabilmesi mümkün olmaz zaten. Demek ki evrimcilerin söylediği gibi, hocamın da dediği gibi aşama aşama olmuyor demek ki. Eğer aşama aşama olsa bir deneme yanılma olacaktır, bir geçiş süreci olacaktır ve eksiklik olacaktır. O zaman demek ki bir dönem insanoğlu durağan bir döneme girmiş olacaktır. Oysa böyle bir dönem yok mesela.
Evet.
İşte mesela bunların hiç ispatı olmuyor.
Deneme yanılma için de akıl gerekir. Ya evet. Evrimciler her yönden çuvallıyorlar, duvara çarpıyorlar. Deneme yanılma zaten o da bir aklın ürünüdür. Değil mi? Bir akıl ancak dener, yanlış olduğunu görür, anlaşılır. Yanılır, bir daha dener, doğrusunu bulana kadar. Bunun için
ama
de bir akıl gerekir
yanlış
yani.
Olduğunu da bilir yani. Evet. Bilmesi gerekir.
Ya o da olmuyor. Yani hiçbir yerinden tutmuyor olay böyle.
Bir bilinç gerekiyor değil mi? Doğrunun, yanlışın ne olduğunu bilip denedikten tabii sonra ki. Ha bak yanlış oldu diyecek bir akıl, dima, bilinç lazım.
Akıl bilmiyorum. Gerekiyor. Mesela diyorsun ki ya tesadüf diyorsun. Hayır tesadüf demedik diyor. Ya bir şey bakın bir yerde ya tesadüfendir ya değildir.
Bu kadar.
Ortası evet. Olmaz bunun. Yani üçüncü bir alternatif yok ki. Biraz tesadüf, biraz şey yani o zaman bir bilinç girdi yanında zaten orada bir müdahale var demektir. Ya kendi kendine olur ya müdahaleyle. Biz tesadüf demiyoruz dediği anda Allah'ın varlığını kabul etmiş oluyor zaten.
Zaten tamam, hiçbir evet. Şeyi de biz tesadüf hani onların söylediği gibi tesadüfen olan hiçbir şey görmüyoruz ki. O mantığına göre hani başı boş yani bir sürü parça bir arada bulunarak tesadüfen hani hiçbir şey yapmadan çevrenin kendi müdahalesiyle senin hiçbir şeyin yapmadan mesela normal şartlarda birleşmesi gerekiyor. Hatta geçen yayında onu gösterdik. Adama diyorlar ki tamam arabanın bütün parçaları tamam diyor. Motoru, vitesi, direksiyonu, işte pistonları, tekerleri her şey var. Boş bir odada diyor. Bu kendi kendine araba olur mu diyor. Olur tabii diyor. Mesela hani buna böyle cevap veriyor adam. Hani burada zaten kendisiyle çeliştiriyor. Sen şimdi onu o şekilde açıklayamazsın ki. Yani bildiğin zaman, arabayı gördüğün zaman kimse demiyor. Bu araba tesadüfen tekeri ne güzel yere gelmiş. İşte direksiyonu tam yerinde, motoru tam yerinde, benzin hani deposu tam yerinde motoru alıyor çekiyor. Kimse demiyor. Diyorsun ki hani bir akıl var burada. Bir akıl tasarlamış bunu. Bu şekilde hani olacak diye akıl yoluyla nereden neyin geçeceğini düşünerek hani uzun uğraş sonucunda bir ortaya çıkan bir yapı görüyorsun yani. Demek bir akıl görüyorsun. Bir de demek ki bizim hiçbir zaman yapamadığımız, hiçbir zaman şahit olamadığımız, hani var olduğuna bile şahit olamadığımız bir sürü özellik var doğada, kendi vücudumuzda da. Bunlar nasıl tesadüfen olacak, kendi kendine olacak? Sadece saçmalıktan öteye gidemiyor. Çünkü hiçbir şekilde ne delili var, ne ispatı var, ne kanıtı var. Çünkü tesadüf diye bir şey de yok zaten. Hani tesadüf, bizler tesadüf olarak görüyoruz. Çünkü bizim beklemediğimiz bir olay geliştiği için tesadüf görüyoruz. Oysa bizim beklemediğimiz bir olay zaten kaderimizde var olandır. Yani ben bugün burada seni görüyorum. Ne tesadüf diyorum. Oysa bu benim kaderim, seninle burada karşılaşacağım. Hani Allah tarafından bilinen bir şey bu zaten. Sadece bizim için tesadüf oluyor. Çünkü bizim beklemediğimiz bir durum. Hani bunların bu açıklaması zaten kendileriyle de çelişiyor. Hiçbir şekilde hiçbir şeyi de ispat edemiyorlar zaten. Tıkanıp kalıyorlar öyle.
Tabii mesela şimdi tesadüfün olmadığını biz bilimsel olarak çok net olarak mesela atomik düzeye bakabiliriz. Atomların, bu hocamız kitabında da anlattı, programlarında da anlattı inşallah. Atomun elektronları var. Elektronlar 7 tane düzlemde 100'e yakın, bazı atomların 100'e yakın elektronu var. Hareket ediyorlar. Yani dönüyorlar ve hareketleri var. Şimdi bu masayı düşünelim. Mesela bu masanın alanının içerisine biz 100 tane bilya koysak. O 100 tane bilya, elektronlar çünkü böyle hani bilya gibi hayal edebiliriz onları. Bilya gibi saniyede 1000 ile 100 bin kilometre arası hareket ediyorlar. Şimdi bu 100 tane bilya bu masanın içerisinde, hatta 7 tane ayrı düzlem yapalım. Yani öyle bir kusursuz düzeni var. Saniyede 1000 kilometre, bakın bir saniyede 1000 kilometre ya da saniyede 100 bin kilometre hareketle hareket etse. O 100 bilyanın çarpışmama olasılığı var mı? Olasılık olarak yok, imkansız çarpışmaması. Yani kendi başına bırakılan bir sistemde, kendi başına hareket de etmez de. Yani biri hareket ettirse bile onu, saniyede 1000 kilometre, insan aklının, insan gücünün çok ötesinde bu. Yani öyle bir sistem kursa insanlar, bilim adamları, onları hareket ettirse saniyede 100 bin kilometre, çarpıştırmaması imkansızdır 100 tane bilya. Atomların elektronları 15 milyar yıldır saniyede 100 bin kilometre hızla, saniyede 1000 kilometre hızla milimetrenin 10 milyonda biri büyüklüğünde bir hacimde hareket ediyorlar. Ve hiç çarpışmıyorlar 15 milyar yıldır. Şimdi burada tesadüf var mı? Yok. Değil mi? Allah anan onların nerede olacağını, evrendeki 10 üzeri 79 tane atomun bütün elektronlarının, yani şu anda uzayın herhangi bir yerindeki bir atomun elektronunun nerede olduğunu ezelde yaratıp bitirmiş. Çarpışmayacak şekilde yaratmış. Kader, yani kader var ve müdahale var. Yani tesadüf yok. Bitti. Ya hiçbir şeyde tesadüf yoktur o zaman. İnsan, Allah zaten şöyle buyuruyor. Biz diyor her şeyi bir kader ile yarattık diyor. Yani atomlar, elektronlar, insanlar, canlılar. Mesela şu anda Afrika'nın herhangi bir ormanında bir yaprak düşüyor. Değil mi? Kurumuş bir yaprak. O bir kader üzere. Allah'ın dilemesi dışında bir kuru yaprak dahi düşmez diyor Allah. O da bir kader üzere yaratılmış. Veya okyanusun derinliklerindeki herhangi bir bakterinin şu anki hali, durumu bir kader üzere. Tesadüf yok. Tesadüf diye bir kavram zaten yok. Ama onların anladığı anlamda böyle kendi kendine oluşan bir olay gibi gözüken, Allah öyle gösteriyor. Mesela dalgalar sahile vuruyor. Kumda şöyle bir şey meydana geliyor. Aslında bu da bir kader üzere. Ama onların anladığı anlamda öyle baksak Darwinizm yine olmaz yani. Mümkün değil. Tesadüf hiçbir şey yapmaz. Yani tesadüf diye bir kavram zaten yoktur. Yani kendi kendine. Mesela Big Bang ile bütün atomlar, bütün madde yoktan var oluyor. Zaten yoktan kendi kendisini bir şey var edemez. Bitti zaten. Yani burada artık tesadüfün varlığı da konuşulmaz. Tesadüf diye bir şey olmaz ki, hiçbir şey yokken, madde, zaman, mekan yokken tesadüf diye bir kavram da yoktur
bir de
zaten.
Hiç yani. Tesadüfler hiç bozulma yaratmıyor yani. Bakıyorsunuz mesela vücut sisteminde diyoruz mesela. hep olması gereken yerde, olması gereken zamanda oluyorlar ve hiçbir şekilde şaşırmadan oluyorlar. Hani insan mesela bir şey, bir görev verseniz unutabilir. Yani hani o an orayı belki o saniye unutur ya da başka bir işe dalar, unutabilir mesela. Bir şeyi unutabilirsin. Ama mesela bakteri olsun, protein olsun ya da vücut sistemimizdeki diğer metabolizik şeyler olsun. Hep baktığımız zaman bunlarda hep olması gereken yerde, olması gereken zamanda ve hiç unutmuyor. Tesadüfen olmuş olsa sürekli milyonlarca yıldır hep böyle çok verimli ve çok faydalı şekilde çalışmazlar. Yani bir eksiklik, bir aksaklık vermesi lazım. Ama buna hiçbir şekilde şahit olmuyoruz. Hep böyle akılla görürüz, bir akıl görüyoruz, bir tasarım görüyoruz, bir güzel hani böyle nizami bir düzen görüyoruz yani hiç şaşırmadan. Ve bu da bize zaten tesadüfün değil de büyük bir aklın olduğunu gösteriyor
ve
zaten.
Ve ömrünüz boyunca da hiç eskimiyor, yıpranmıyor. Tamamen hep aynı şekilde devam ediyor bütün fonksiyonlarımızı.
Evet. Ömür boyunca devam ediyor, evet. Yani nizam, şimdi doktor hocam anlattığı gibi atomdan başlıyor. Atom altı parçacıklardan başlıyor. Oradan atoma elektronları görüyoruz. Elektron da çünkü bazı parçaların, kuadronların oluşmasıyla oluşan bir şey. Nizam orada başlıyor, düzen. Atomun içinde nizam görüyoruz. Hakikaten tam mükemmel bir nizam. Atomun oluşturduğu moleküllerde, mesela hücrenin içerisine giriyoruz. Orada da bir nizam, muntazamlık var. Hatasız ve büyük bir uzmanlık merhalesinde işliyor olaylar. Dokulara, organlara, bütün vücuduna bakıyoruz canlının. O da çok mükemmel. Ve bir canlının 100 milyon tane türünün olduğunu biliyoruz biz. Bütün dünyadaki canlıların. Sadece bir canlı yok. Bunların da her birinin birbiriyle ayrı ayrı uyumlu olduğunu tarihte görüyoruz. Bütün dünyanın yaşam tarihi boyunca. Ve akıl gösterdiklerini, beceri gösterdiklerini, kendisinde olmayan aklın onda tecelli ettiğini biz bugün bilimle keşfetmiş, görmüş bulunuyoruz. Şimdi onlardan bir tanesine mesela örnek vereceğim. Çölde hiçbir yön belirtisi olmayan, dümdüz her tarafın toprak olduğu yerde yönünü bulabilen karıncalar var. Onların nasıl yön bulabildiği bilim dünyasında çok uzun süre soru işareti olarak kalmış. Ama sonunda bulmuşlar, araştırma yaptıktan sonra bulmuşlar. Fakat hayrete düşürecek şekilde bir konu olmuş. Şimdi onu ben anlatayım. Sunumuna görüntüye verdim inşallah. Şimdi Büyük Sahra Çölü'nde çöl karıncaları çok dikkat çekici bir şekilde yönlerini bulabiliyorlar. Karıncaların yiyecek aramak için uzun süre mesafeler kat edip ardından hiç yanılmadan tekrar yuvalarına döndükleri uzun yıllardır bilimin bir araştırma konusu. Şimdi güneşin yönünden faydalandıklarını düşünen bilim adamları bu konuda daha da fazla incelemeler yapmışlar. Çöllerde zikzaklar çizerek yem arayan sahra karıncalarının yemlerine ulaştıktan sonra gelirken çizdikleri zikzakların aksine düz bir güzergah izleyerek yüzlerce metrelik yolu aşıp yuvalarına geri döndükleri bilinmekteydi. Yani yaptıkları icraat tam bu şekildeydi. Bakın ancak Almanya'da Ulm ve İsviçre'den Zürich Üniversitesi uzmanları araştırmalarını daha hızlı, daha da genişleterek yoğun bitki örtüsünün bulunduğu yerlerde karıncaların yollarını nasıl buldukları konusunda yeni bir inceleme daha yapıyorlar. Bakın devam edelim. Bilim adamları sahra karıncalarının yuvalarından yemlerine düz bir çizgi boyunca yürümelerini sağlıyorlar. Karıncalar yemlerine ulaştıktan yani yemleriyle yuvalar arasındaki mesafeyi ezberledikten sonra karıncaların yarısının ayaklarına fizyolojilerine uygun bir biçimde bir maddeden faydalanarak bir şey kullanıyorlar. Bak, onların tam gönül verilecek bir sistem geliştiriyorlar. Yani karıncaların attığı adımları gözlemleyebiliyorlar. Büyütüyorlar. Büyüterek gözlemlenebilir hale getiriyorlar. Karıncaların her attığı adımı sayıyorlar tabiri caizse. Tekrar yuvalarına dönmek üzere bırakılan karıncalardan bacak boyları uzun olan yani daha büyük adımlar atanlar yuvalarının yanından geçip gidiyordu. Bacakları kısa olup daha küçük adımlar atanlar ise henüz yuvalarına ulaşmadan duruyorlardı. Bacak boylarının adımlarıyla direkt ilişkisini anlamak açısından bu denemeyi yapıyorlar. Ondan sonra sahra karıncaları da diğer tüm canlılar gibi yaratıldıkları ilk andan itibaren kendilerine verilen ilhamla hareket eder ve kendilerine yaratan Rabbimizin emriyle, denetimiyle yaşamlarını sürdürürler. Yani adımlarını sayarak, attığı adımı sayarak ona göre yönünü belirliyor karınca. Nerede olursa olsun, isterse çok karışık bir ormanın içerisinde olsun, isterse sahra çölünde olsun, Dönüşte de sahide adımdan geri sayımla yönünü çok rahat bir şekilde buluyor. Eğer bacağına uzatıcı yani adımının attığı mesafeyi, bir adımla aldığı mesafeyi değiştirici bir deneme yapıldığında o adım sayısı kadar yine adım atıyor karınca ya geri kalıyor ya da uzakta kalıyor boyuyla o oynandığı için. Oynanmadığı zaman tam hedefe kilitlenmiş oluyor. Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah sanırım Hud suresi 56. ayette onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur diyor inşallah. Yani bu karıncayı da yönünü bulduran, ona yemini veren, her tarafında bütün dünyadan nereye gidiyorsa o karıncanın yönünü gösteren Rabbimiz. Çünkü o sistem bu karıncanın DNA'sında veya başka bir organında olamaz. Çünkü adım sayma, adımla yön bulma bir beceri, bir ne derler?
Sayma biliyor ki bu karınca evet. Adım sayacak. Normalde evet. Herkes okula gidiyor, sayıları öğreniyor mesela. O şekilde sayabiliyor. Bu karınca yaratıldığı andan itibaren sayı saymayı biliyor. Adımlarını sayıp çünkü gidebiliyor.
Bir de
bunun mükemmel bir akıl var burada yani.
Bir de şöyle bir şey mesela karınca türleri farklı. Şimdi bu sahra karıncası hani orada yaşayan bir karınca, çöl karıncası mesela. Onun özelliği böyle. Farklı evet. Sayma, Allah onu mesela sayma özelliğiyle hani maşallah. Adımlarını sayabilme özelliğiyle yaratmış. Ama bir başka yerdeki bir karıncanın böyle bir şey yok. Çünkü hani böyle bir çöl ortamında ya da uzak mesafede bir yol kat etmesi gerekmiyorsa da ona göre farklı bir özellik. Oysa baktığımız zaman biz karınca diye tek tip olarak adlandırıyoruz ama karıncanın türleri arasında hani kırmızı karıncalar olsun ya da başka tarz karıncalar olsun çeşitleri var mesela. Hepsinin avlanması farklı, beslenmesi farklı, yuvasıyla olan hani kendinde yaşama ortamı farklı. Allah hepsinin olması gerektiği yerde ve olması gerektiği şekilde yaratıyor ve bunu da biz bütün canlılarda görüyoruz. Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini. Maşallah. Bu karıncalar da aynı bu şekilde Allah'ın ilhamıyla hareket ettiklerini bize örneğidir zaten gösterdi.
Evet. Maşallah. Başka canlıya devam edelim o zaman. Mesela arılarda da muhteşem bir mucize var. Hocamızın aradaki mucize kitabını okuyabilirler inşallah izleyicilerimiz.
Koloniler halinde yaşar ve yeryüzündeki en mükemmel besinlerden biri olan balı üretirler. Ürettikleri balıysa yine kendi inşa ettikleri altıgen peteklerde saklarlar. Peki hiç düşündünüz mü? Arılar neden petekleri mutlaka altıgen yaparlar? Matematikçiler bu sorunun cevabını aramışlar ve uzun hesaplar sonucunda ilginç bir sonuca varmışlardır. Bir depoyu en az malzemeyle ve en fazla yer sağlayacak şekilde inşa etmenin yolu duvarları altıgen yapmaktadır. Diğer şekilleri bir düşünelim. Eğer arılar petekleri altıgen yerine silindir veya beşgen prizma şeklinde inşa etselerdi, aralarda kullanılmayan boşluklar ortaya çıkacak, böylece peteklerde daha az bal depolanabilecekti. Üçgen veya dörtgen hücrelerde ise aralarında boşluk kalmadan bal depo edilebilirdi. Ancak burada matematikçilerin fark ettiği bir püf nokta vardır. Bu farklı geometrik şekillerden çevresi en kısa olanı altıgendir. Dolayısıyla aynı hacme sahip olmasına rağmen altıgen hücreler için kullanılan malzeme üçgen ve dörtgen hücreler için kullanılandan daha az olacaktır. Kısacası altıgen petek en az bal mumuyla en fazla depolama alanı sağlayan şekildir. Bal arısı olabilecek en ideal şekli kullanmaktadır. Arıların bir diğer şaşırtıcı yönü ise petekleri örerken kurdukları işbirliğidir. İnsan tamamlanmış bir petek gördüğünde bunun sanki tek bir blok halinde örüldüğü izlenimine kapılır. Oysa ki arılar petekleri ayrı ayrı noktalardan başlayarak örerler. Yüzlerce arı 3-4 farklı yerden başlayarak petek inşa etmeye koyulur. Petekleri öre öre sonunda ortada birleşirler. Birleşme yerlerinde en ufak bir uyumsuzluk ve hata olmaz. Arılar petek örerken petek gözlerinin birbirlerine olan açılarını da hesaplarlar. sırt sırta duran petek gözleri mutlaka yere doğru 13 derece eğimle inşa edilir. Bu eğim balın peteklerden akıp yere dökülmesini engellemektedir. Dünyanın her neresine gidersek gidelim, bal arıları bu olağanüstü mimariyi her defasında kusursuzca başarırlar. Hem de bunu kovanlarının derinliklerinde, yani güneş ışığının giremediği zifiri karanlık bir ortamda yaparlar. Burada çok ilginç bir gerçek vardır. Arılar tüm bu olağanüstü özellikleri doğdukları andan itibaren sergilemektedirler. Petek yapımını veya yön tayinini görerek ve zamanla öğrenmezler. Dünyaya gözlerini açtıkları anda zaten bu işleri yapacak yeteneklere sahiptirler. Peki kimdir arılara bu mimari sanatını öğreten? Bu sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de verilmektedir. Allah, insanlara yol gösterici olarak indirdiği bu kitapta bal arılarının müthiş yeteneklerinin sırrını şöyle bildirir. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.
Evet, maşallah. Bakın burada çok önemli bir bilgi var. Şimdi bir arının kanadının şekli, gözünün yapısı veya bir canlının yürüme şekli genetik özellikten kaynaklanır. Yani değil mi? DNA'da bu bilgi vardır. Bu bilgi doğrultusunda üretilen proteinlerle vücut yapısı ve belli hareket özellikleri genetik özellik tarafından belirlenir. Ama bir arının altıgen yapması, dünyanın her yerindeki arıların altıgen yapması, hepsinin aynı büyüklükte yapması ve bakın balın akmaması için gerekli olan ideal açı olan 13 derecelik bir açıyla yapmaları petekleri hiçbir şekilde genetik özellikle, maddi bir özellikle açıklanamaz. Ama Allah bunun nasıl olduğunu bildiriyor Kur'an'da. Rabbin diyor, bal arısına vahyetti. Ya Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Zaten başka hiçbir izah olamaz. Bakın evrimcilerin başı değil aslında, Sümerler başı ama o aradaki başı, Charles Darwin Efendi diyor ki, içgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir veya değişikliğe uğratılabilir mi? Yani bu canlılardaki bu üstün davranışları İçgüdü olarak açıklamaya çalışırlar. Halbuki Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Arıyı diyor bakın Charles Darwin, büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden, matematikçiler yeni buldu gördük altıgenin en ideal olduğunu değil mi? En az malzemeyle en çok bal depolamak için gerekli olan altıgenmiş. Kare olmuyor, üçgen olmuyor, daire olmuyor. Matematikçilerin buluşu ne zaman oldu? 20. yüzyılda. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarından çok önceden petekleri yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz diyor. Yaratılış. Yani çok açık değil mi cevabı? Aklı bir de, biraz çalışan... Evet.
Bir de hocam şimdi bu arılardan tamam bahsediyoruz. Bal yapıyorlar. Tamam çok mucizevi. Hani köşelerden başlayıp ortada eşit bir şekilde altıgen oluşturuyor. Ama bir de şu soruyu sormamız da gerekiyor. Bu Allah'ın vahyettiğinin çok açık örneği zaten. Allah bu arıları neden kendi ihtiyaçlarından daha fazlasını bal yapmasını sağlıyor? Ayette ne diyor mesela? İnsanlar için. İnsanlarda şifa vardır diyor. Gerçekten de arılar bal arıları hep kendilerinin, kendi kapasitelerinin çok fazlasını yapıyorlar. Kendi ihtiyaçlarının çok fazlasını yapıyorlar ki insanlar bundan faydalansın. İşte burada bu şekilde örneğini görerek de biz bu ayetin bir kez daha gerçekten gerçeğini de bilhassa gözümüzde görmüş oluyoruz. Bu arıların çünkü kendi ihtiyacından fazla bal yapması, bal üretmesi de Allah'ın onlara ilhamı sonucu, Allah'ın onlara bunu vahyetmesi sonucu yaptığının düpedüz örneğidir zaten. Çok net bir şekilde ayetin de burada tecelli ettiğini bir kez daha görüyoruz.
Maşallah. Evet.
Darwin zaten o sözün devamında diyor ki içgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki, yani mesela aradaki olay tamamen bir mühendislik harikası, tamamen bir matematik biliminin gerçeği. Çok bilimsel bir çalışma yapıyor orada arı. Son derece bilimsel bir çalışma yapıyor. Onların gelişimi insanlara belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir diyor. Teorisinin tümünü yıkmaya yeter güçte görünecek kim? Arı. Yani tek başına bir arı evrim teorisini yıkmaya yetecek güçte maşallah. Evet. Onu ta o zamandan görmüş Darwin. Ya olursa diye o zaman yazmış. Ya tutarsa ileride insanlar belki farklı düşünür. Belki farklı gelişmeler olur. Halbuki tamamen onun istemediği şekilde gelişmeler oldu. Allah bilimle tam da evrim teorisinin ne mesela diyorlar tam tersi çıktı. Ara geçiş fosili dediler. Olmadı. Bir tane bile yok. Benzeri bile yok. İddia ettikleri her fosilin yanlış, yalan veya yaşamış bambaşka bir canlıya ait olduğu ortaya çıktı.
Boşuna onunla uğraşıyorlar.
Evet. Başka canlı. İnsan atası diyor yaban domuzu çıkıyor. Hiç alakası yok yani. Bak tepelerine geçiyor. Sölekant diyor balık denizden karaya geçen bir ara geçiş fosildir diyor. Balık yaşayan bir canlı çıktı ve dip balığı çıktı. Ya hayvan 100 metrenin yukarısına hiç çıkmıyor. Hep 100 metrenin derinliğinde çıkıyor. Ne dedilerse tam aksine Allah bilimle ortaya gösterdi. Yani. Ve en son mesela hocamızın söylediği simetri ve altın oran güzel sanatlar fakültesi de yani üniversitelerdeki sanat da evrimin karşısında. Çünkü mutasyon simetri düşmanı, altın oranın düşmanı, ahenkli renklerin düşmanı. Çünkü ahenk tabii bir düzenin sonucudur. Ahenk bir sanatçının icrasının bir sonucudur ahenk. Renklerin değil mi geçişleri, uyumu. Bir kıyafet seçerken insan 10 defa düşünüyor. O renk oldu mu, bu renk uyumlu mu diye. Ya tavus kuşu öyle doğuyor. Tavus kuşu bir açıyor kuyruğunu. Maşallah diyorsun, hayran kalıyorsun. Hiç düşünüyor mu tavus kuşu bana? Hiç düşünmüyor.
Darwin de kafayı evet. Yiyor ona bakıp.
O sanatı orada icra eden kim? Allah.
Maşallah.
Dediğin gibi evrimci de baktığı zaman orada ne diyor? Korkuyor. Ne diyordu tavus kuşuyla ilgili?
Hasta oluyorum
diyor.
Yani. Niye hasta oluyor? Zaten yani hasta sen, zaten. Allah tesbih eder. O bir güzellik. Evet, yani bir sanat eseri. Demek ki onun sanatçısı var. Sani sıfatının tecellisi Allah'ın inşallah değil mi? Allah'ın sanatının tecellisi tavus kuşu ve diğer tüm canlılardaki bu güzellikler. Şimdi evrimciler hiçbir şekilde bilimsel delil getirmezler. Ne yaparlar? Böyle bilimsel içerikli gibi gözüken, yani bir takım şeyleri alır böyle, işte bilmem ne geni der, falanca gen şöyle oldu derdi, bundan buna benziyorlar, demek ki duplikasyonda bu oluşmuş falan filan. Böyle kimsenin anlayamayacağını düşündükleri ortamda ve insanlara onları kandıracak şekilde, bu büyü gibidir yani böyle, Latince deyimlerle bir şeyler anlatıp onlar da anlamayınca ya herhalde bu da bir şey anlatıyor diye kandırmaya çalışırlar. Hep evrimci adamları gösteriyoruz. Şimdi biraz da evrimci hanımları gösterelim. Bakalım onlar ne diyorlar. Şimdi NTV'ye çıkmışlar. Ortak atadan gelişi savunacak. Yani evrimin iddiası işte güya. Hani mesela diyor ki bu canlı diyor bu canlıya benzer diyor. Doğru, canlıları benzer yaratmış Allah. Değil mi? Birçok canlılar birbirine benziyor. Zaten canlıların hepsi hücreden yapılı. Hücreler birbirine benziyor en başta zaten. Değil mi? Dolayısıyla organları da benziyor, şekilleri de benziyor. Birçok fonksiyonu, işlevi de benziyor. Çünkü aynı havayı soluyoruz. Değil mi? Aynı besinleri metabolize ediyoruz canlılar arasında. İşte kimi otlarla, bitkilerle besleniyor. Kimi etlerle besleniyor, değil mi? Etleri yiyerek besleniyor. Tabii ki benzerlikler var. Ama bu onun birinin diğerinden evrimleştiğine delil olur mu? Tabii ki olmaz. Biz fosillere bakarız. Fosillerde öyle bir şey yok. Araları hep boşluk. Yani bunu evrimciler de söylüyor. Türler birdenbire eksiksiz, mükemmel ortaya çıkıyor. Genetik olarak da böyle bir mekanizma yok. Birbirinin DNA dönüştürecek. Yani ortak ata, mortak ata zaten yok. Şimdi bakın nasıl bir delil vermeye çalışıyor. Kim? Meral Kence, NTV'de. Bakalım ne diyecek şimdi?
İnsanın insülin geni örneğin bir bakteri hücresine aktarılabiliyor.
Mesela insülin geni var insanın. İnsülin yapıyor. Mükemmel bir gen bu. Bilim adamları tarafından bu gen bir bakteri hücresine aktarıldığı zaman bakteri insülin yapamazken insülin yapma özelliğini gösteriyor. Doğru. Laboratuvarda siz alıyorsunuz mükemmel bir geni. Bakteri bir canlı hücresinin içerisine naklediyorsunuz. Onun DNA'sı var. Orada o gen kopyalanıyor. Ondan insülin hormonu oluşuyor. Bakteride oluşturuluyor. Ve bu insanlara da kullanılıyor. Doğru. Şimdi bunun evrime nasıl bir delil olabilir bu? Burada bilinçli bir müdahale var. Zaten siz var olan, yaratılmış olan bir şeyi bir yerden bir yere alıp naklediyorsunuz. Yani ben bunu alıp buradan buraya koyarsam bu bardağı benim yaptığım anlamına mı gelir? Hayır. Bu bardak zaten vardı burada. Ben ne yaptım? Yerim sadece diyorsun. Bunu aldım buradan buraya getirdim. Taşıdım bunu fazla yani değil mi? Taşıyıcı bir görev yaptım. Bilim adamının burada yaptığı odur. Şimdi bakın ne diyor Meral Gence devamında.
Ve bakteri hücresi kendisine hiç gerekmediği halde insan insülini üretebiliyor. Bu da ortak atadan geldiğine, tüm canlıların ortak atadan geldiğine bir kanıt olarak görüyoruz.
Peki, bu konuda Sayın Arın'ın da görüşlerini alalım. Sonra bir reklam aramız olacak.
Hocamızın söylediklerine iştirak ediyorum tabii. Çok daha fazla örnek verilebilir. Zaman kaybetmek gerekli değil.
Ama yok örnek.
Şaka gibi. Ya bir kere bu konunun, bakın bu konunun yani bir genel alıp bakteri hücresine nakletmekle ortak atadan evrimleştiğini, yani yavaş yavaş tesadüfi değişimlerle, yani sıfırdan yeni genetik bilgi eklenmesiyle ne alakası var? Bir alakası var mı? Yok. Ne alakası var? Kel alakası var. Yani işte evrimin durumu budur. Burada hakikaten yapılan bir şey anlatıyor. Yani insülin geni alıp bakteriye şey diyor. Ama bunun konuyla hiç alakası yok.
Zaten ilgisi de yok. Hani tür değişimiyle alakalı değil. Böyle bilimsel bir olay anlatıyor ama var olan bir şeyi anlatıyor zaten orada kadın. Yani olan bir sistemi anlatıyor. Ama bunu işte kendi zihniyetine göre evrime yorumlamak için oraya bağlamaya çalışıyor. Tabii. Yine bilimi kullanıyor.
Evet. Bakın evrimin iddiası şöyle. Evrim diyor ki, evrimcilerin iddiası. Bu bakteride insülin geni yokken tesadüfen mutasyonlarla, rastgele DNA değişiklikleriyle insülin geninin bilgisi zamanla ona eklenecek ve insülin yapacak. Bu olabiliyor mu, olamıyor? Neyi delil gösteriyor? Bu olamadığı için insülin genini başka bir canlıdan alıp, zaten var olan bir canlıdan alıp bir canlıya nakletme. Bunun neresi tesadüfen? Burada tesadüfen var mı? Bir bilinçli müdahaleyle zaten var olan bir şey. Bize insülin geninin nasıl sıfırdan oluşacağını açıklasın. Bu yok. Olamaz zaten. Yani hiçbir gen tesadüfen olamaz, genetik bilgi. En baştan beri vardır. Sadece Allah kopyalama mekanizmasını yaratmıştır. Yani genetik bilgi ama en baştan beri sıfırdan ve yoktan var edilen genetik bilgi. Çünkü canlılar birdenbire türler eksiksiz ve mükemmel ortaya çıkıyorlar. Yani yoktan var ediliyorlar Allah tarafından. Onun genetik bilgisi, bu insülin hormonu oluyor, başka bir protein oluyor.
Olarak.
Nesilden nesile kopyalanarak aktarılıyor. Sonradan hiçbir şekilde tesadüfen olamıyor. Bunu nereden biliyoruz? Genetikten biliyoruz. Moleküler biyoloji biliyoruz ve fosillerden, yani paleontolojiden biliyoruz biz. Ama işte mesela burada hiç genetik bilmediği anlaşılıyor bu hanımın. Hiç moleküler biyolojiden haberi var mı? Yok. Paleontolojiden haberi var mı? Yok. Neden haberi var? Hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyden haberi olduğundan haberi var mı? Ondan da haberi yok. Yani evrimcinin durumu budur işte. Orada da sakallı biri çıkmış, diyor ki işte biz diyor çok örnek var diyor ama hiç örnek vermeyelim şimdi diyor. Hangi örnek var deyince de yok örnek diyor yani. İşte evrimin durumu budur inşallah.
Bir de baktığımız inşallah zaman zaten hani bunlarda yani bu açıkladıklarına karşı bir delil ispat olmadığı gibi bir de saçmalık olduğunu şuradan anlıyorsunuz. Şimdi bir canlının mutasyon diyorsunuz mesela. Hani tesadüfen diyorsunuz. Adamlar yıllarca kendi bilerek akıllı, yani kendini akıllı sayan bilim adamları canlılar üstünden mutasyon yapıyorlar mesela. Güya akıllı, şuurlu adamlar. Hani tesadüflerin oluşturduğunu söylüyorlar. Kendi akıllı, şuurlu olduğunu iddia eden bu adamlar mutasyon yaptığı zaman bu canlıların kalıbında bir değişiklik yapamıyor. DNA'sında bir değişiklik yapamıyor mesela. Bir dört bacaklı bir canlıya, koyuna mesela mutasyon uyguluyorlar. Beşinci bir bacak çıkıyor karın bölgesinden. Ama o bacağı ne kullanabiliyor ne de bir işe yarıyor. Sadece öbür bacağın kopyası vazifesinde oluyor. Ve bu canlı hiçbir şekilde mutasyon yapmıyor. Bu şekilde çok kısa bir süre yaşayıp ölüyor. Çünkü canlının DNA'sıyla oynuyorsunuz. Şimdi sudan çıkan bir canlıyı düşünün bunların mantığına göre. Sudan karaya geçiş yaptı diyorsunuz. Şimdi sudaki oksijeni kullanımıyla karadaki oksijen kullanımı aynı değil. Birinde sonuçta solungaçlarla, yüzgeçlerle o şekilde oksijen alımı var. Diğerinde de akciğer solunumuyla bizde yapıyorsunuz mesela. Şimdi burada geçişi düşünürsen mantıken, burada öyle bir geçiş olması gerekiyor ki karadan suya geçtiği an, saniye itibariyle birden değişmesi lazım. Bu birden değişme bunlara göre aşama aşama oluyorlardı diyor. Şimdi aşama aşama olduğunu varsaysan bu canlı çıkacak karaya, aşamayı geçene kadar ölecek zaten. Çünkü suya ihtiyacı var. Yine aynısı olacak, yine ölecek. Bu şekilde gidecek ve hiçbir şekilde buradan karaya geçişi olmayacak. Denesinler, bir balığı alsınlar, hormon bulsunlar, DNA'sıyla oynasınlar. Karada yaşayan bir canlı haline çevirsinler. Mümkün değil böyle bir şey. O yüzden dolayı hiçbir şekilde bilimsel bir açıklaması da yok. Kendilerinin bir çıkmazı da olmadığı için hani burada hep takılıyorlar. İşte daha fazla örnek var da vermeyelim şimdi, gerek yok, vaktimiz diyor, şey yapmayalım diye. Evet. Sadece bu şekilde hani güldürüyorlar bizleri, o yüzden iyi oluyor.
Ya Allah'ın izniyle hocamızın olduğu bir dünyada ve biz de inşallah Allah'ın izniyle talebe olarak yanındayız hocamızın.
İnşallah.
Asla darwinizme geçit yok. bitti. Yani bu böyle orada işte birkaç kişiyi stüdyoya toplayıp masal anlatıyorlar. O kadar. Ama o anlattıkları masalda hocamız havada yakalıyor. Hocamız demişti benim elim havada duruyor. Evrimciler kıpırdandığı anda cevabı var Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani bilimsel İnşallah. Cevabı var.
İnşallah. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Önce bir Twitter tanıtımla başlayalım. Bize buradan sorularınızı ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Twitter.com'da A9TV sohbetten bize soru ve görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Kardeşlerimiz bize zaten yazan kardeşlerimiz de olmuş. Buradan canlı anında bize ulaşabilirsiniz. Sorular ve görüşlerinizi de bize direkt canlı yayında da yayınlarız inşallah. A9TV sohbet tekrar söylüyorum. Twitter'dan tweetinizi bekliyoruz inşallah.
İnşallah.
Şeyde biraz ahir zamandan bahsedelim aslında. Bu içinde İnşallah. Bulunduğumuz dönemden bahsedelim. Peygamber Efendimiz 1400 sene önce bize bugün de yaşayacağımız olayları çok detaylı olarak bahsetmiş hadislerinde. Yaklaşık 200 tane alametin Peygamber Efendimiz 200 tane alamet söylemiş bize. Ve bunların gerçekleştiğini gördüğünüz zaman ahir zamanda olduğunuzu ve Mehdiyet çağınızda olduğunuzu anlayın demiş. Ve Peygamber Efendimiz bu olayların tesbih tanelerinin peş peşe dizilimi gibi arka arkaya geleceğinden bahsediyor bizlere. Ve biz bu olayların da son 30 yılda bu şekilde gerçekleşiyor olmasına bize bunun aslında bir örneği. Son 30 yılda gerçekten Peygamber Efendimiz'in de söylediği gibi dünyayı etkileyen ve dünyayı ilgilendiren çok büyük önemli olayların peş peşe geldiğine şahit oluyoruz biz. Arka arkaya gerçekleştiğini görüyoruz. Bu da bize işte bir kez daha ayrı zamanda olduğumuzu gösteriyor. Bazı insanlar hani bunu örtbas etmeye çalışıyorlar ya da işte önüne geçmeye çalışıyorlar bir takım kendi düşüncelerini savunarak. Ama hani ne yaparsa yapasın Peygamber Efendimiz onu da söylüyor zaten. Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alameti. Bunun hiçbir şekilde kimse önüne geçemeyecek. Bizim hani burada müjdelediğimiz Peygamber Efendimiz'in çünkü bizden istediği müjdelenin diyor. Gökte uçan kuşlar, denizde yüzen balıklar dahi ondan razı olacaktır diyor. Bize müjdelenmemizi söylüyor. Biz de Peygamber Efendimiz'in dediği gibi müjdeleniyoruz. Sürekli Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Ahir zamandan bahsediyoruz. Çünkü içinde yaşadığımız bir dönem ve şu anda sıkıntıların ve insanları etkileyen olayların, sosyal olayların, ekonomik olayların en tavan yaptığı durumdayız. Bu tavan yaptığı durum da Mehdiyet'le beraber yani ahir zamanla beraber son bulacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber son bulacak. Peygamber Efendimiz zaten bize bu olayları anlatmış. İşte şu anda yaşadığımız doğal afetler, sel felaketleri, işte depremlerin son 30 yılda artıyor olması, işte savaşların olması, insanların açlıktan daha iyi ölmesi. Bunların hepsi bize ahir zamanın göstergeleri, alametleri inşallah. Bunlar da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la son bulacak. Onun çalışmalarıyla beraber, onun Allah'ın kaderini o şekilde, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kaderini o şekilde belirlemesi sonucunda da bu dünyadaki bu sıkıntı, bu dertlerin bittiğine şahit olacağız. Zaten
mesela bazı insanlar gelmeyecek diyor ya, Peygamberimiz diyor hadisinde tek bir gün dahi kalsa Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyada zuhur edeceğini söylüyor. Bu şekilde anlatıyor yani maşallah.
Evet. Ya insanlar maşallah. Sadece hani bu durumu görmek istemiyorlar. Hani kendi çıkarlarına ters düşeceğini düşünen bir kısım insan var. Onlar kendi çıkarlarına ters düştüğü için bu durumu örtbas etmeye, işte olan bu durumu sanki olmayacakmış gibi açıklamaya çalışıyorlar. Oysa hani bunu yapmak hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü dünyanın kaderi bu şekilde. Önder hocam da dediği gibi yani Peygamber Efendimiz diyor ki tek bir gün daha iyi kalsa diyor. Olacaktır diyor, söylüyor yani. O yüzden dolayı da hani bununla aslında bizim sevinç ve yani bizde hayranlık uyandıran bir duygu olması gerekiyor. Hani köstek olmaya değil de destek olmamız. Hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında olmaya çalışmamız. Hani inşallah hani onun talebelerinden olmayı Allah nasip etsin. İnşallah. Hani onunla beraber bu mücadelede beraber olmak önemli olan. Çünkü zor zamanda destek olanla iyi zamanda yanında gözüken aynı olmaz hiçbir zaman. Yani zor zamanda, sıkıntılı zamanda olmak, kabul etmek önemli olan budur. Peygamber Efendimiz de bize bunu söylüyor. Yani biz alametleri sürekli görüyoruz, sürekli anlatıyoruz. 1979'dan 80'den beri yani Hicri 1400'den beri 30 yıldır inanılmaz derecede biz bu olaylara şahit oluruz. Her geçen gün yeni bir olaya daha tanık oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de ay ve güneş tutulmaları. Peygamber Efendimiz Ramazan ayında olacak ay ve güneş tutulmalarından bahsediyor. Bu da çok mucizevi. İki sene arka arkaya ve Ramazan'ın aynı zamanlarına denk gelir şekilde olması da çok mucizevi. Bundan biraz bahsedelim. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları. Peygamberimiz Mehdi'nin çıkışından önce Ramazan ayında ay ve güneş tutulması olacak diyor. Hadisler şu şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Güneşin oruç ayının ortasında, ayın ise sonunda tutulması. Konuyla ilgili diğer hadisleri okuyorum şimdi. Güneşin oruç ayının ortasında, ayın ise sonunda tutulması. Hazreti Mehdi Aleyhisselam için iki alamet vardır ki, bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi, ayın ikincisi de ortasında da güneşin tutulmasıdır. Bu hadislerin hepsini birden incelediğimizde şunu görüyoruz. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacaktır demişti Peygamber Efendimiz. Şimdi inceleyelim. 1981 yılında yani Hicri 1401'de Ramazan ayının 15. günü ay, 29. günde güneş tutuluyor. Tam bir yıl sonra 1982'de de Ramazan ayının 14. günü ay, 28. günü de güneş tutuluyor. Bunların iki sene arka arkaya olması da Peygamber Efendimizin bize söylediği, yani iki kere Ramazan ayında ay ve güneş tutulmasının olması ve aynı tarih içinde olması. Hani Ramazan'a özel, yani sonuçta gün farkı var geriye doğru, çünkü bir geçiş var ertesi sene geçtiği zaman. Bunun da bu şekilde olması Peygamber Efendimizin bize söylediği gibi çıkış alametleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Takvim yapraklarında Ramazan ayında gerçekleşen ay ve güneş tutulmalarını gördük. 17 Temmuz ve 31 Temmuz. Bu olayların Hazreti İsa ve Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın diğer çıkış alametleriyle aynı dönemde meydana gelmesi ve Hicri 14. yüzyıl başlarında üst üste 2 yıl, yani 1401 ve 1402 tarihinde mucizevi bir tarzda tekrarlanması da Peygamber Efendimizin mucizesidir. 1400 sene önce söylediklerinin birer birer aynen gerçekleştiğinde biz bu şekilde şahit oluyoruz. Sadece bu değil, bu sadece bir tane örneğiydi. İşte Fırat'ın suyunun kesilmesi mesela, işte Irak-İran savaşının olacağı ve savaşın uzun yıl süreceği ve savaşın galibinin olmayacağı ve bu savaşta çölde askerlerin kaybolacağı, bundan bahsedilmiş. İşte depremlerin çoğalacağından bahsedilmiş. Peygamber Efendimiz bize çok fazla hadisten bahsediyor. Şu anda mesela yaşamış olduğumuz ekonomik krizden bahsedilmiş. İşte şu an mesela biz 2009 yılından önce bir kuraklık yaşıyorduk dünyada. Ve 2009'dan sonra Lulin kuyruklu yıldızı geçtikten sonra da inanılmaz bir yağış başladı mesela. Dünyada şu anda çok yüksek oranlarda bir yağış var. Bunu mesela Peygamber Efendimiz söylüyor. Ekonomik krizin 7 yıl süreceğinden bahsediyor. Ve birçok olay var daha bu şekilde. İşte Independenta diye Roman tankerinin mesela Kadıköy açıklarında yanması ve günlerce söndürülememesi. Bunlar bu şekilde sıralanmış ve arka arkaya baktığımız zaman takvime, takvim olarak verdiğimiz zaman bunlar hep peş peşe gerçekleşen olaylar olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz de bizlere zaten bunu söylemiş. Hani bu dönemi gördüğünüz zaman ahir zamanda olduğunuzu anlayın ve Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını bekleyin diye. Biz de şu anda hani bu durumla müjdeleniyoruz. İnsanlara bu durumu anlatıyoruz. Çünkü hadislere dayanarak, peygamberimizin hadislerinden yola çıkarak o şekilde şu anda anlatıyoruz bu durumları. Bunlar da çok mucizevi ve gerçekleşen olaylar. İnsanı da gerçekten çok etkileyici. İnsanda gerçekten böyle huzur ve mutluluk verici. Çünkü dünyadaki bu sıkıntıların, bu stresin, bu acıların, zulümlerin biteceği bir dönem olacak. Çünkü evet, insanlar şu anda savaştan açta, hatta Somali'de insanlar açlıktan daha iyi ölüyor. Oysa hani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la birlikte Peygamber Efendimiz söylüyor, bolluk bereket getirecektir diyor. İsmi çünkü hadi hani bereketli olacağı için bütün dünyada sıkıntının ve yoksulluğun kalmadığı, adaletin eşit olarak dağıtıldığı bir dünya olacak inşallah. Onu da hep beraber bu dönemde yaşıyoruz, biz de göreceğiz.
Çok güzel bir şey söyledin en başta, önemli bir hatırlatmaydı. Hazreti Mehdi kıyametin kopmasına, mesela dünyanın son zamanına gönderilen ve kıyamete bir gün bile kalsa Allah onu, evet, durdurur diyor hadiste. Evet. Nitekim şimdi dünyanın şu anki haline baktığımızda sanki kıyamet böyle kopmak üzere gibi bir durum seziyoruz. Mesela gök taşlarıyla ilgili bir videomuz var. Şimdi hazır olduğu zaman onu da göstereceğiz inşallah. Her an bir veya daha fazla gök taşı çarpabilir dünyaya.
Evet.
Yani bu mesela kıyameti de hocamız öyle tarif etmişti. Çok büyük bir gök taşı. İnsanlar o yine sıyrık geçecek diye düşünürken öyle bir çarpıyor ki hem vuruyor hem de öbür tarafından delip tekrar çıkıyor. Sonra tekrar dönüp bir daha vuruyor. Çok yani sağlam bir vuruş böyle. Dünyanın dönmesini değiştiriyor. Yani normal dönme yönünü değiştirecek kadar kuvvetli bir vuruş oluyor. Baktığımız zaman dünyaya şu an tam kıyamet kopacak gibi ama Allah koruyor inşallah. Mesela göktaşlarıyla ilgili şimdi videomuzu izleyelim, sonra konuşmaya devam ederiz.
Sonsuz merhamet sahibi olan Allah, bizleri dünyaya hızla yaklaşan dev göktaşlarından korumaktadır. Siz bu filmi izlerken atmosferin üst tabakalarında bir meteor bombardımanı yaşanıyor. Uzay boşluğundaki milyonlarca meteor dünya için önemli bir tehlike oluşturuyor. Bir meteor her an dünyaya, belki de şu an sizin bulunduğunuz yerleşim bölgesine düşebilir. Ve bu tüm insanlığın sonu anlamına gelebilir. Böyle bir çarpışma etkisiyle depremler, yangınlar ve volkan patlamaları birbirini izleyecek ve yeryüzünde yaşam kalmayacaktır. Peki tam şu anda bir meteorun bulunduğunuz bölgeye doğru hızla yol alıyor olabileceğini hiç düşündünüz mü? Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan bir haberde 55 milyon ton ağırlığında göktaşının hızla dünyaya yaklaştığı bildirildi. Uzay bilimciler tarafından 6 yıl önce keşfedilen bu dev göktaşının 8 Kasım 2011 tarihinde dünyanın hemen yanından teğet geçeceği açıklandı. Dünyaya 350 bin kilometre uzaktan geçecek bu göktaşının dünyaya şu ana dek en fazla yaklaşan göktaşı olacağı hesaplandı. U-55 ismi verilen göktaşının dünyaya çarpması halinde 65 bin atom bombası gücünde etki yapabileceği ve yerde 600 metre derinlikte kratere yol açabileceği bildirildi.
Her seferinde bir yandan geçmeyecek işte.
İnşallah.
2120'de odoslamadan dünyaya vuracak.
Bundan önceki senelerde de birçok göktaşı dünyaya teğet geçti. Örneğin 15 Mart 2002'de dünyaya 450 bin kilometre uzaklıktan 50 ila 100 metre çaplı bir asteroid geçti. Eğer dünyaya çarpmış olsaydı, kuvvetli bir nükleer bomba etkisinde patlama meydana getirecekti. 22 Nisan 2002'de ise bir futbol sahası büyüklüğünde asteroid çok daha yakından, yalnızca 120 bin kilometre uzaklıktan ve saatte 37 bin kilometre hızla geçti. Unutmayın ki bu göktaşlarından biri dünyamıza hiç değmeden geçmek yerine ona çarpmış olsa, büyük ihtimalle şu anda bu filmi izleme imkanı bulamayacaktınız. Ancak Yüce Rabbimiz sonsuz şefkatiyle bizleri bu tehlikelerden korumuştur. Bu koruma Allah'ın sonsuz merhametinin bir tecellisidir.
Allah istese çok rahat vurur, özellikle vurmuyor Allah. Çünkü Mehdiyet devam ettiği için, Mehdi vazifede olduğu için vurmuyor Allah. Öbür taşlar da öyle. Sürekli teğet geçiyor. Karıcığım sürekli teğet geçer mi taş? Bir teğet geçer, iki teğet geçer, sürekli teğet geçiyor. Çünkü dünyaya Allah ellemiyor şu an. Vurmuyor dünyayı. Vakti var. Mehdiyet vesilesiyle Allah vurmuyor.
Kur'an-ı Kerim'de her şeyin ancak Allah'ın dilemesiyle varlığını sürdürdüğü şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa, kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O halimdir, bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah, dilediği zaman tüm kainatı yok etmeye kadirdir. Allah, dünyanın sonunu getirecek olan kıyamet saati için bir vakit belirlemiştir. Ve dünyayı saran göktaşları o saate doğru büyük bir hızla ilerliyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden korkup sakının. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir şeydir. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Gerçekten Allah kabirlerde olanları diriltecektir. Allah, içinde bulunduğumuz dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla birlikte insanlığın son kez Kur'an ahlakına yönelmesi sürecini başlatmıştır. Dünyayı her an vurmaya hazır yüz binlerce göktaşı, dünyanın etrafını bir bulut gibi sarmış bulunmaktadır. Hicri 1400 yılı, hadislerde bildirildiği üzere Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış tarihidir. Hicri 1400, yani 1980 yılından 2010 yılına kadar geçen 30 senelik zamanda, dünya etrafındaki göktaşları muazzam derecede bir artış göstermiş durumdadır. Özellikle 1999 yılından itibaren göktaşlarının daha hızlı artış göstermesi dikkat çekmektedir. 1999 yılında göktaşlarının artışına işaret eden ayetse şöyledir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile üst üste yığılmış bir buluttur derler. Bu ayetin ebcedi 1999 tarihini vermektedir. Göktaşlarının 1980 yılında artmaya başlaması ve 1999 yılının sonlarına doğru bu artış hızının olağanüstü şekilde yükselmesi kıyamet alametlerindendir. Doğrusunu Allah bilir.
Bu göktaşı yakın geçmesi olayı birkaç kere daha devam edecek. Yani ibret olması için Allah göstermek için yapıyor. 2120'de tam böyle Mehdiyet'le alay ederlerken, işte 700 yıllığa var diyenler bilmem ne, şahsı mani var o diyenler, o devirde yine olacak o tip kafalar. Onlardan işte dalı geçenler göğe, alay edenler, şu ankiler tam tenzih ediyorum o devir için diyorum. Büyük bir sarsıntıyla sarsılacağı gün diyor Allah ayette. Ve esaslı bir vuruşla bütün dünya sallanacak inşallah.
Evet, Allah'a çok şükür ki ahir zamanda olduğumuzda Allah birçok alametiyle bütün insanlara gösteriyor. Şimdi mesela teknoloji çok ilerlediği için artık dünyada ve uzayda ne olduğunu herkes çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Yani mesela buna 50 sene önce belki birçok kişi göktaşı ne demek, yani Samanyolu galaksisinde kaç gezegen var, kaç tanesinin yörüngesi nereden dolanıyor, dünyaya ne kadar yakın gibi verileri insanlar öğrenemiyordu. Fakat bugün tek bir kelimeyi internete girip enter'a basmasıyla bilgi karşısında sunuluyor. Bu Allah'ın bir nimeti, bir güzelliği, ayrı zamanın bir güzelliği inşallah. Allah, insana bir gaflet hali oluyor, unutkanlık oluyor. Biraz böyle alışkanlık yapıyor. Hayatın doğal süreci. Ondan dolayı içinde yaşadığı durumun, ortamın aslında ehemmiyetini kavrayamayabiliyor. Unutkanlık böyle biraz gaflet hali oluyor. Şimdi bu tip bilgiler bu hali işte açması için Allah'ın yaratmış olduğu adı üstünde alamet, işaret yani gösterge. Ahir zamanın göstergesi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaşadığının göstergesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yaşadığının göstergesi. Allah belirtisini yaratıyor. Yaratmayabilirdi, daha da az olabilirdi, değil mi? Ama öyle değil. Çok fazla gösterge var. Göktaşları bundan sadece bir tanesi. Yani her an bir tanesinin dünyaya çarpma tehlikesinin olabileceği astronomlar tarafından bilinen bir gerçek ve onların mesela tüylerini diken diken ediyordur. Biraz böyle geriliyor olabilirler. Ama Allah özellikle kıyamete hazırladığı dünyayı Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda İslamiyet'i hakim etmesi için özellikle tutuyor inşallah. Ki insanlar için uyansınlar diye de böyle alametler yaratıyor. Hazırlansınlar, anlatsınlar, değil mi? Allah'ı tanısınlar, yaklaşsınlar artık. Bu gaflet perdesini üzerinden atsınlar diye inşallah Allah göktaşlarını da fazla yaratıyor. Depremlerin sayısını da artırıyor. Tsunami'ler öyle çeşitli felaketler oluyor. Kim yapıyor bunları? İnsanlar onu düşünüyor. Mesela Japonya'da felaket oldu. Bu felaketi kim yaptı diye düşündüğünde ne bulur, ne çıkar karşısına? Allah çıkar. Değil mi? Allah'ın varlığı çıkar. Mesela oradaki insanlar dua edelim diye bir kampanya yapmışlardı. Kampanya demeyeyim de Allah desin. Dua edelim diye bir toplumsal bir sözleşme yapmışlardı. Yani herkesi dua etmeye çağırmışlardı. Hocamız o gün röportajda söyledi. Tamam dua edelim ama kime? Bunu söylemesi lazım dedi oradaki kişilerin. Yani Allah'ın varlığına, bakın insanlar bu alametlerle, bu olaylarla Allah'ın varlığına gidiyor. Onu anlamaya, iman etmeye gidiyor bu yol inşallah. Ayrı zaman işte böyle Allah'ın Hadi isminin tecelli ettiği insanların her geçen gün daha da hızlı bir şekilde çok sayıda insanın iman ettiği bir dönem. Böyle alametler, böyle olaylar, bütün bu toplumsal hareketlenmelerin hepsinin sonu ayrı zamanda inşallah İslamiyet'in hakimiyetine, insanların imanına ve İslam olmasına, Müslüman olmasına inşallah açılan bir kapı. Allah'a çok şükür. Evet inşallah.
Ve evet. Çok net deliller artık yani böyle inşallah. Mesela Ender hocamın anlattığı ay ve güneş tutulmaları Ramazan'da, ama bunun olacağı zamanını da bildiriyor Peygamber Efendimiz. Yani Hicri 1400'lere ayrı zaman nasıl bildiriyor? 7000 yıllık hadislerle bildiriyor. 8 evet. Tane hadis var İmam Suyuti'den nakledilen. Zaman aralığı veriyor Peygamber Efendimiz. Dünyanın ömrü 7000 yıldır diyor. bundan diyor 5600 yılı geçmiştir diyor. Kendi dönemine kadar 5600 yılının geçtiğini, yani 1400 kaldığını ve 1400 ile 1500 arasında hepsinin gerçekleşmesi gerektiği çok net olarak ortaya çıkıyor. Başka zaman yok. Aynı zamanda insanlar Mehdi'nin etrafında Hicri 1400'den itibaren toplanacaklardır diyor. Bakıyoruz Hicri 1400, 1979'un sonu ve 1980. Peygamberimiz ne diyor hadiste? Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir diyor. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Bir bakıyoruz Hicri 1400 daha girdiği günden itibaren, yani 21 Kasım 1979 oluyor birinci günü, 1 Muharrem. Kanlı Kabe baskını oluyor hadislerde bildirilen. Tarihte ilk defa gerçekleşiyor bu. Yani bir tek bu ayrı zamanda yaşadığımızın Hazreti Mehdi'nin çıkışının delili olur değil mi? Bir tek bu olsaydı alamet çok netti. Ama bütün alametleri söylediği peygamberimizin çok sayıda alamet var. İşte İran-Irak Savaşı dedi hocam, Afganistan'ın işgali, bütün gökteki alametler, kuyruklu yıldızların geçişi, Haley ve Lulin kuyruklu yıldızı. Mesela Lulin kuyruklu yıldızı çok özel bir durum. Haley 75 senede bir geçiyor. Geçtiğinde hep önemli olaylar olmuş. Ama ahiretten önce bir kere daha geçecek inşallah. Fakat Lulin öyle değil. Lulin ilk defa görüyor bilim adamları. Dediler ki belki 1000 yılda bir geçiyor. Başka bir zaman kalmadı. Yani Lulin'in son geçişi ve Lulin'le tarif edilen, yani çift uçlu olması, diğer yıldızın aksi yönde hareket ediyor olması, daha çok aydınlık olması tam anlamıyla var orada. Bütün delilleriyle. Ama Peygamberimiz diyor ki ondan önce diyor kuraklık olacak diyor. Sonra diyor yağmurlar çok bollaşacak. Hatırlarsanız global ısınma denen kuraklık 3 sene kadar yaşandı. Ne zamandan önce? Lulin 2009 yılının Şubat ayında çıkana kadar.
Evet.
Lulin bir çıktı. Bütün dünyada seller oluyor şu anda. Yağmurların çok yağmasından şikayet edecekler diyor Peygamberimiz. Avustralya'da sel, Asya'da sel, Amerika'da sel, Türkiye'de sel oldu değil mi? Her tarafta barajlar doldu, kapakları açıldı. Barajlarda hiç su kalmamıştı. Evet. Bu da gerçekleşti. Yani çok net olan bir şey. Şimdi bu ard arda gerçek kopmasına Kur'an'da da işaret var aslında. Onu okuyalım bakın. Nem suresi 66. Önce hadis sonra ayeti okuyayım. Peygamberimiz ne diyordu? Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Ramuzel hadis. Allah şöyle buyuruyor Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri, bakın ahiret konusundaki bilgileri ard arda toplanıp pekiştirildi. Ard arda oluyor mu? Oluyor. 30 yıl içerisinde, değil mi? 1432'deyiz. 200'den fazla alamet gerçekleşmesi, işte bu artık gök taşlarının toplanmasına kadar Allah'ın dünyayı ahirete hazırladığının delili. Hocamız orada konuşmada söylemişti, yani çok önemli. 2120'ye işaret var inşallah. Allah bilir doğrusunu. Çünkü o da Said Nursi Hazretleri'nin hadislere ve Kur'an'a dayanarak verdiği, bütün söyledikleri gerçekleşmiş bir bilgi, gayb bilgisi oluyor tabii inşallah. Bu hadise dayandırıyor Peygamber Efendimiz'den. Ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır. Bu hadisten 3 tane Ebced Eshabi ile bilgi çıkıyor inşallah. Said Nursi Hazretleri açıklamış bunu inşallah Kastamonu layıkasında. Bir kere ümmetimden bir taife. Bunun Ebced'i 1542'ye, 2117'ye işaret var. Demek ki Müslümanların varlığı, ümmetimden bir taife, Müslümanların varlığı 2117'ye kadar devam edecek. 1542'ye kadar inşallah. Allah'ın emri gelinceye kadar ve hak üzerinde olacaktır. Hak üzerinde olacaktır. Cifir hesabına bakıldığında Said Nursi Hazretleri hesabın hak üzerinde olacaktırın 1506'ya işaret ettiğini görüyoruz. Yani galibane ömrü Müslümanların, İslam'ın dünya hakimiyetinin galibane ömrü 1506'ya kadar devam ediyor. Allah'ın emri gelinceye kadar, burada da artık kıyamete işaret var, 1545'i veriyor, 2120'yi. Aynı 1545'i Kur'an'dan da çıkartıyor, Fatiha suresinden. Bu inşallah çıkıyor. Allah doğrusunu bilir diyerek inşallah bunu bu şekilde söylüyor. Hakikaten başka zamanda zaten kalmadı. Yani 1506'ya kadar galibane ömür. Ondan sonra inşallah hızlı bir bozulma. Dolayısıyla 70 sürelik zaman içerisinde ki bu alametlerle, bu şekildeki gelişmelerle, sosyal olaylar, dünyadaki ekonomik kriz, bütün bu gerçekleşen Arap ülkelerinin, İslam ülkelerindeki ayaklanma, Türk-İslam Birliği'nin alenen artık herkes tarafından konuşuluyor olması, hocamız 30 yıldır anlatıyor. Ama son dönemde, son birkaç yıldır hocamızın televizyon programları vesile oldu anlatımları. Bütün dünya çapında konuşuluyor. Türkiye bir lider ülke olarak görülüyor. İslam Birliği olsun, Türkiye başında olsun. Değil mi? Herkes söylüyor artık bunu. İnşallah. Bu demek ki zamanın geldiğini gösteriyor. Alametlerden Hazreti Mehdi'nin çıktığını ve Hazreti İsa'nın da yeryüzüne geldiğini anlıyoruz. Çünkü Hazreti İsa'nın gelişi hak, Kur'an'da bildirilen bir gerçek. Ve olaylar da onu gösteriyor. Çünkü Hazreti İsa'nın gizli bir faaliyeti olacağını ve özellikle seçkinlere, devlet adamlarına, üst düzey devlet yöneticilerine yönelik olacağını anlıyoruz. Hadislerden ve Said Nursi Hazretleri'nin izahlarından. Bakıyoruz hakikaten dünya çapında devlet adamları, Sarkozy'si, Tony Blair'i, Hugo Chavez bile komünist lider, Hazreti İsa Mehdi gelecek diyor. Hugo Chavez söylüyor bunu. Yani normal komünist lider adam. Tony Blair bir lider değil mi? İngiltere'nin İşçi Partisi milletvekili olarak başbakanlığını yaptı parlamenter olarak. Solcuydu yani. Dine inanmıyordu. Şimdi Kur'an okuyorum diyor her gün. Soruyorlar. Siz Müslüman mı oldunuz diye. Şimdi bu soruya cevap vermeyeyim diyor. Baldızı Müslüman oldu. Değil mi? Baldızı Müslüman oldu inşallah. Yani dünya çapında çok büyük bir değil. Obama'nın söylemleri değişti. Sarkozy dahilinde. Beyaz Saray'da yeni şey oldu. İftar verdiler değil mi?
Evet, her iftar zaman inşallah.
Orada yani hep İslamiyet'e yönelik böyle dindar, yani dindar olduklarını gösteren konuşmalar oluyor. Hiç oluyor muydu bunlar? Hiç olmuyordu. Düşünün 10-20 yıl öncesini. Muazzam bir dinsizlik vardı. Dünyanın yarısı komünistti.
Evet.
Çin komünisti, Rusya komünisti, Vietnam komünisti. Her tarafta komünizm vardı. Doğu Avrupa olduğu gibi komünistti. Romanya'sı, Bulgaristan'ı değil mi? Burada Doğu Almanya'sı. Ondan sonra dünyanın yarısı komünistti. Bir anda çöktü. Bir anda bir muazzam bir dindarlaşma. Ve bütün dünya çapında materyalizm ve darwinizm yerle bir oluyor. Nasıl oluyor? Hazreti Mehdi'nin zıbbe gölgesiyle. Hazreti Mehdi demek ki faaliyette. Nasıl faaliyette olacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz hadislerde ki çok detaylı anlatım var. Yani nerede olacağı, hangi fiziksel özellikleri olacağı, insanların onu tanımayacağı uzun bir süre. Yani tanımazlıktan gelecekleri, muhatap olacakları, görecekleri mesela Said Nursi diyor ki anlatımında. Bunu 1910 yılında yaptığı bir konuşmada söylüyor. 100 sene sonra cemalini göreceksiniz diyor. Yani 2010 yılında insanlar demek ki birebir Hazreti Mehdi'yi görecekler. Konuşmalarını dinleyecekler. Ama olduğuna kanaatleri gelmiyor. İnsanlar çarşıda diyor peygamberimiz. İnsanlar onu görür.
Ama fark edemezler.
Ama fark edemezler diyor. O insanları görür, tanır ama diyor. İnsanlar onu tanıyamazlar diyor. Çarşıları bile tarif etmiş peygamberimiz. 1000 dükkanlı çarşılar diyor. Yani İstanbul'da olacağını söylüyor. Nasıl? İstanbul'da nereleri var böyle? Büyük alışveriş merkezleri var. Nereleri var mesela? Kanyon, İstinye, ondan sonra Cities, Ak Merkez gibi yüzlerce, binlerce dükkanın, binlerce üzerinde dükkanın olduğu alışveriş merkezleri var. Şimdi hadislerdeki bilgiye göre Hazreti Mehdi alışveriş merkezlerinde gezen, yani halkın arasına giren, insanların onu gördüğü, anlatımlarını dinlediği, mesela ahir zamanı en iyi Hazreti Mehdi'yi anlatacak diyor. Yani insanlar Hazreti Mehdi'den ahir zamanı ve Mehdiyeti dinleyecekler. En iyisi diyor. Yani o anlatacak diyor. Yani dünya çapında anlatacak. Hazreti Mehdi'yken Mehdiyeti anlatacak. Yani Hazreti Mehdi'nin çıkacağını, İttihat-ı İslam'ı olması gerektiğini insanlara anlatacak. Kur'an'dan ve hadislerden delillerle. İnsanlar onu belli bir zamana kadar, Allah'ın dilediği bir zamana kadar, ki 40 yıllık bir çalışma diyor Said Nursi Hazretleri, o süre içerisinde tanımayacaklar. Ama tanıdıklarında muazzam bir sevgi oluşacak. Ve biz Hazreti Mehdi'yi nasıl bileceğiz? Bütün özellikleri, anlatılan özellikleriyle, yani fiziksel özellikleri ve icatları, yani küfrün bütün sistemlerini ortadan kaldıran deccaliyetin, darwinizm ve materyalizm ortadan kaldırması, insanları İslam Birliği'ne davet etmesi ve buna vesile olması ve İslam Birliği'nin başında olan kişi olması. O zaman net, hani hocamız bugün de söyledi, o zaman Allahu Alem Hazreti Mehdi odur diyeceğimiz kişi. Çünkü İslam Birliği olmuş. Başında biri var buna vesile olan biri. Bütün dünya görecek. Hazreti İsa ile namaz kılacak. Hazreti İsa'nın da bütün dünyanın imamlığına geçirdiği kişi. Hazreti İsa'yı da bileceğiz. Çünkü bütün Hristiyanların Müslüman olmasına vesile olan birisi olacak inşallah. Bütün özellikleri, o da fiziksel özellikleriyle. Yani Mehdi'nin gözünün içine bakacaklar. Yeşil gözlerin içine. Aynul Hadra diye geçiyor. Bütün alametleriyle. Ondan Mehdi'yi dinleyecekler insanlar. Belli bir zamana kadar Mehdi bu o değildir diye, hatta bu o değildir diye bir mücadele eden münafık ekip olacak. O da hadislerde bildirilmiş. Var mı? Var. Yani günümüzde bakıyoruz. Hakikaten sahtekar peygamberimizin tarif ettiği cübbeli sarıklı 70 bin kişi 70 diyor. Bin. Bunların başında da Medineli bir alim diyor. İstanbul'dan çıkacak. Özellikle azgın bir münafığın da özel görev yapacağı. ve Mehdi'ye karşı. Yani hocamız demişti, bu da bir adres bulmak için önemli delil. Böyle bir azılı münafığın en fazla mücadele ettiği bir kişi ve münafıklık sisteminin en fazla, değil mi, üzerine gittiği bir kişi. Mesela günümüzde oluyor, o da bir alamet. Ben Mehdi'yim diyen sahte Mehdi'ler oluyor. Alinen söylüyor, ben Mehdi'yim diyor. Mehdi olmadığı en büyük delili bu. Evet. Bakıyorsunuz, yani bazı kimselerin hiç onlarla hiçbir alakası yok. Hiç uğraşmıyorlar. Çünkü zaten, kale bile almıyorlar.
Bir de zaten Hazreti Mehdi'nin Mehdi olduğunu söylemeyeceğini de söylüyor hadislerde. Yani ben Mehdi'yim demeyecek hiçbir zaman diyor. İnsanlar üstünü zannedecekler. O mu diye sadece diyor. Ama hiçbir zaman kendisi çıkıp ben Hazreti Mehdi'yim söylemeyecek
ama alametler diyor. Her şey onu gösterecek. Evet. Zaten hani olan olaylar, dünyadaki olan olaylar, işte Hazreti İsa'nın hocamın da demesi gibi beraber namaz kılması arkasında, işte Türkistan Birliği'nin olup başında olması ve alametlerin, fiziksel özelliklerin de tutuyor olması, hani evet, onu gösterecek. Fakat hiçbir şekilde aleni bir şekilde söylenmeyecek diyor. Hazreti İsa da öyle değil tabii ki. Hani Hazreti İsa peygamber olduğu için ve ona vahiy geldiği için o belli edecek, ama o zamana kadar da mesela şu anda Hazreti İsa'nın hani çalışmaları dünyada hissediliyor ama kimse şu anda hüsnü zannedebildiği kimse yok. Çünkü Hazreti İsa biraz daha gizli yapıyor çalışmalarını. Biraz daha farklı olarak yürütüyor. Onunkinin de mesela zamanı geldiği zaman herkes aynı şekilde Hazreti İsa'yı da o şekilde görecek. O da mesela Hristiyan alemini Müslümanlığa doğru getirecek. İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Yahudilerin Mesih diye beklediği Yahudileri Müslümanlaştıracak. Müslümanlar zaten Müslüman olarak devam edecekler Hazreti Mehdi ile beraber. Hani bütün dünyada genel anlamda Müslümanlığın hakim oldu. Zaten Kur'an'da da Allah belirtmiş. Hani Müslümanlığın, yani dönemin Müslümanlığın bir dönem olacağı, yani Müslümanların lider olacağı bir dönemin olacağından bahsediyor. Ve bu zamanda ahir zamanı işaret ediyor. Yani Kur'an'da ahir zamanı gösteren çok fazla olay var. Peygamber Efendimiz'in de aynı şekilde hani anlatımları var hadislerinde. Bunlar da bize bu zamanda olduğumuzu gösteriyor, ahir zamanda oldu. Hatta Peygamber Efendimiz söyle diyor ki, beyaz ve kırmızı ölümler çoğalmadıkça diyor kıyamet kopmayacaktır. Beyaz ölüm dediği bugün işte uyuşturucu tarzında olan bütün maddeler. Kırmızı ölümlerde cinayetler, savaşlar, kan dökülmesi. Ya Peygamber Efendimiz çok detaylı bahsediyor zaten hadislerinde. Fiziksel olarak da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan hem de Hazreti İsa Aleyhisselam'dan çok detaylı bahsetmiş. Yani bugün birisine deseniz ki bu özellikleri sayıp çiz deseniz çok rahat bir şekilde çizebilir. Çünkü çok detay vermiş Peygamber Efendimiz. Ki insanlar o dönemde görüp rahat tanısınlar diye. Biz de bunları mesela gördüğümüz zaman onları çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Evet. İnşallah bunları.
Ya aslında ya o da Allah'ın mucizesi. Bu kadar detaylı tarifle ya insanların gözünün içine baka baka ve Mehdiyet hadislerini bile bile, özelliklerini bile bile tanımamaları, o da bir kader üzere. Çünkü o da bildirilmiş, yani Peygamberimiz Allah'ın vahiyle bildiriyor bu bilgiyi. Ve 313 kişilik bir talebesi topluluğu olacak diyor. Yani bu şunu gösteriyor. Hazreti Mehdi'ye iman edenlerin sayısı 313 kişi, çok az oluyor. Ne zamana kadar işte? Yani bütün insanlık tarafından tanınana kadar, Allah'ın dilediği süre içerisinde 30-40 yıllık bir çalışmasını Said Nursi Hazretleri 40 yıllık bir çalışmayı bildiriyor inşallah. Dolayısıyla bu da büyük bir mucize. Ama imanın nuruyla tanınır. Yani bu insan, yani böyle samimi olarak baktığı zaman demişti hocamız. Mesela Bediüzzaman Said Nursi döneminde dönemin müceddidi imamı oldu. Çok açık Said Nursi Hazretleri'nin çalışmaları, ahlakı, fedakarlığı, sabrı, başına gelenler. Mesela bütün peygamberlerin hayatına, İslam aleminin hayatına baktığımızda hep zorlu ve çileli olduğunu görüyoruz. Bu da çok önemli bir delildir. Yani bir insana hak yolunda mücadele eden bir Müslümana çok iftira atılıyorsa, değil mi, çok üstüne gidiliyorsa, o onun hak olduğunun bir delili olur o zaman inşallah. Samimiyetin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyleydi. Savaşlar var, bizzat suikastlerle, savaşlarla şehit etmeye çalışıyorlar. Yani 3 kere fiili savaş ortamı var zaten. O kadar şiddetli bir saldırı var. O dönemin, değil mi, o dönemde Peygamberimizin peygamber olduğunun bir delili olmuş oluyor bu. O dönemde de ilk başta mesela çok az var iman edenler. Yine tanınmıyor. Yani o da Allah'ın mucizesi. Sonradan ama herkes tarafından anlaşılıyor ve seviliyor inşallah. İnşallah. Ama başlangıçta az sayı.
Yani Hazreti Musa'ya mesela büyücü diyorlar zamanında. Aynı şekilde mesela o da zorluklarla. Hep bakıyoruz böyle dönemlere, geçmiş dönemlere. Hem hani Kur'an'da olan hem de büyük İslam alimlerinin de söylediklerine. gerçekten hep böyle bir zorluk dönemleri olmuş. Peygamberlerin hep yaşadıkları zor ve çilekeşli dönemlerde geçmişler. Yani hiçbir şekilde rahat bir şekilde hani kurulu bir ortama gelmiyor hiçbiri. Ahir zamanda da Peygamber Efendimiz öyle diyor zaten. Hani rahat bir şekilde olmayacak, bir mücadele olacak diyor. Materyalizmi diyor, yıkacak diyor, Darwinizmi yıkacak diyor. Bu tarz felsefeleri ama ilmi çalışmalarıyla mesela o zamanlar hani insanlar farklı şekilde mücadele ediliyordu. Ama şimdi mesela Peygamber Efendimiz'in söylediği ahir zamanda olacak olaylar dedi. Diyor ki fikri çalışmalarla manevi bir fetih yapılacak diyor. Mesela İstanbul için söylüyor. Manevi bir fetih olacak diyor. Ve manevi çalışmalarla, ilmi çalışmalarla, bilimsel çalışmalarla, delillerle, ispatlarla yok edecektir diyor. Bu da başka bir mucizevi olması. Yani fikren bir mücadele olması da bunun başka bir mucizevi şekli. Evet.
İnşallah. Bu. Ama şimdi Mehdiyet'in Allah öyle bir ezici bir galibiyet vermiş ki inşallah. Bakın Abdülkadir Geylani Hazretleri şöyle buyuruyorlar Hazreti Mehdi için. Her kim bu zata erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoymaz. Mehdi'nin bayrağı indirilemez. Askeri mağlup edilemez. Yani talebeleri. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. Hiçbir iş ona güç gelmez. Hiçbir kapı onun önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün maşallah kapalı kapıların kanatları uçuşur. Bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç getiremez diyor maşallah.
Maşallah.
Ya bu kader. Karşı çıkılması da kader. Ama karşı çıkanların fikren ezilmesi, mağlup olması da kader inşallah. Çünkü Hazreti Mehdi'nin varlığı, Hazreti Mehdi Allah'ın yarattığı kaderde yaşadı. Hazreti İsa yaşadılar. İslam hakim oldu. Vefat ettiler. Ve sonsuz ahiretteyiz inşallah. Dolayısıyla bu durdurulamaz, engellenemez. İnşallah bütün insanlık Hazreti Mehdi'yi görecekler. Çok yakın bir zamanda. Az zaman kaldı inşallah. 10 yıl kadar bir zaman içerisinde. İslam'ın dünya hakimiyeti gerçekleşecek. Bütün insanlık mutlu olacak. Hazreti Mehdi'yi çok sevecekler inşallah. Ondan sonra Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın vefatından sonra da çok hızlı bir bozulma ve kıyamet inşallah.
İşte İslamiyet'in hakimiyeti Allah'ın vaadi ve Allah'ın vaadi hak inşallah. Mesela onunla ilgili birkaç ayet okuyacağım. Mümin suresi 77. ayette şu halde sen sabret hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır buyuruyor inşallah. Câsiye suresi 32. ayette yine Allah'ın vaadi haktır diye buyuruyor Allah inşallah. Rum suresi 60. ayette, Fatır suresi 5. ayette yine Allah'ın vaadi haktır. Allah Kur'an'da birçok yerde onun vaadinin hak olduğunu söylüyor. Peki Allah'ın vaadi ne inşallah? Onunla ilgili birkaç ayet okuyayım. Mücadele suresi 21. ayet. Andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Allah ayette açıkça İslamiyet'i hakim edeceğini, elçilerinin muhakkak sonunda hakim olacağını net bir şekilde inşallah bize söylüyor. Nitekim Saf suresi 9. 8 ve 9. ayette şöyle buyuruyor Rabbimiz. Kendi nurunu tamamlayıcıdır. Oysa Allah kendi nurunu tamamlayıcıdır diyor inşallah. Öyle ki onu hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Yani bütün dinlere karşı İslamiyet'in net bir hükümdarının hükümdar olduğu, onlara üstün kılındığı bir zaman olacak. Bu süre zarfında da müşriklerle mücadele edilecek diye ayette inşallah Allah'ın doğrusunu bilir. Onu anlıyoruz. Müşrikler hoş görmese bile İslamiyet'in bütün dinlerin üstünde olacağını inşallah görüyoruz. Hakkı hak olarak kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir buyuruyor Allah. Yunus suresi 82. ayette. Bakın Kur'an'da birçok ayette Allah İslamiyet'in hakim olacağını, Müslümanların güç ve iktidar sahibi olacağını birçok ayette söylüyor. Nur suresi 55. ayet de bunlardan bir tanesi. Mesela sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İbrahim suresi 14 ve 15. ayet. Araf suresi 128-129. Gerçek şu ki arz Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar inşallah. Bu zamanda da ahir zamanında kim mirasçı kılacak? Kim güç ve iktidar sahibi olacak? Kim dini gerçekleştirecek inşallah Allah'ın vesile ettiği, değil mi? Allah'ın elçi kıldığı kim yapacak? Müslümanlar. O da bu zamanda olacak, ayrı zamanda olacak. İşte Kur'an'da mesela delil isteyen insanlar, İslamiyet'in hakim olacağına, bunun bir kere daha bütün dünyaya hakim olacağına, tüm dinlerin İslamiyet'in tüm dinlerin üzerine geçeceğini İslamiyet'in, Allah net bir şekilde bize Kur'an'da birçok ayette inşallah vaat ediyor. Ve Allah'ın vaadi haktır.
Evet inşallah. İnşallah. Bu inşallah. Yani çok önemli deliller. Yani Kur'an'da var Mehdiyet inşallah ve hadislerde de Peygamberimiz Allah'ın vahiyle bildiriyor. Şimdi bakın Nur suresi 55. ayette Allah İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor. Allah şöyle buyuruyor. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri Kur'an'da bildiriliyor kimin hakim olduğu. Hazreti Süleyman ve Hazreti Zülkarneyn var. Şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa onları da samimi iman edenleri, Hazreti Mehdi ve talebelerini yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak diyor Allah. Ama nasıl diyor? Hiç şüphesiz diyor. Peygamberimiz de bakın hadiste şöyle buyuruyor. Tüm olarak yeryüzünün meleki 4 tanedir. Onlardan ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtun Nasır ise kafirlerdendir. Yere 5. olarak Ehl-i Beytim'den biri sahip olacaktır. Yani Mehdi. Başka bir hadiste de El-Kavlu Muhtasar'da nakledilen Mehdi tıpkı ayette olduğu gibi bakın Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. Nitekim Peygamber Efendimiz'den nakille İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam, Bakır Aleyhisselam bu hakimiyet ayetlerini Hazreti Mehdi'ye ve İslam'ın hakimiyetine baktığını, işaret ettiğini çok net olarak söylüyorlar inşallah. Yani çok net artık. Kur'an'da Allah'ın vaadi var. Mutlaka gerçekleşecek. Hazreti İsa'nın gelişi hak Kur'an'da var. Allah kıyamet için bir alamettir diyor. Ona inananları diyor, küfrün üstüne geçireceğim diyor. İnşallah iman edenleri. İnkar edenleri üzerine geçireceğim diyor inşallah. İslam'ın hakimiyetini vaat ediyor Allah. Hazreti İsa'nın gelişiyle ilgili ayetlerde. Ve hadislerde var bu. İslam alimlerinin izahlarında var. Alametler var yani. Peygamberimizin söylediklerinin hepsi gerçekleşmiş.
Evet, birebir. Net ve kesin inşallah.
Çok net. Yani dünyanın sırf değişimine bakan bir insandı. Mesela Batı dünyasında haberler çıkıyor. Dünya nereye gidiyor diyorlar. Mesela Türkiye süper güç olacak diyen haberler çıkmaya başladı. Yani ne oldu birdenbire? Bir değişiklik oldu. Onu fark ediyorlar. Yani sosyolojik olarak bakıldığında da Türkiye'nin liderliği, İslam birliği olması. Mesela hocamız bugün anlattı. Hocamızın anlatımları Allah razı olsun vesile oldu. Muazzam bir değişim oluyor. Köşe yazarları, bölünmeyi evet. savunan köşe yazarları birdenbire İslam birliğini savunmaya başladılar.
Evet.
Fatih Altaylı'sı, Fatih işte evet. başkaları böyle yani hiç bir gün önce bir gün sonra böyle bir anda bir değişim var. Ki dünya çapında değişim gözüküyor böyle inşallah. İşte bu Mehdiyet'in etkisi, zırve gölgesi dünyayı kapladı maşallah.
Zaten bereketin bolluğun olduğu bir dönemin olacağını da söylüyor. Yani insanlara fakirlik, yoksulluk çekmeyeceği, herkesin güzel eşit koşullarda yaşayacağı bir hayatın olacağından bahsediyor bu dönemde insanlar için.
Ve şeyde mesela önceden bildiğimiz hani Tevrat ve İncil'de değişiklikler olduğu, işte insanların bunları değişikliğe tabi tuttuklarını biliyoruz. Bir başka mesela Peygamber Efendimiz'in söylediği bunların asıllarını, orijinallerini mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıkaracak diyor. Ya o kadar böyle çok net olaylar anlatılıyor ki hani bunu gördüğümüz zaman zaten bizim bu zamanda olduğumuzu çok net bir şekilde anlayacağız ve o zatı tanıyacağız o şekilde olduğu zaman. Çünkü hani mesela benim diyor hazinelerim de çıkacaktır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela. Ve bu şekilde doğal olaylardan bahsedilmesi, ekonomik olaylardan bahsedilmesi ve insanların yaşayacağı olaylardan bahsedilmesi. İşte gaybı o zamandan Allah tarafından gösterilmesi sonucu Peygamber Efendimiz'e. Bugünü anlatıyor bize Peygamber Efendimiz. Yani sanki bugün de yaşamış ve bugünkü olayları kendisi bizzat görmüş gibi çok net bir şekilde anlatıyor. Biz de tariflerinin analizlerine baktığımız zaman bunu çok net olarak görebiliyoruz zaten. İşte bir de bunları görmemiz bize bu dönemde olduğumuzu ve bu dönemde yaşadığımızı da çok net bir şekilde gösteriyor. Yani bunun önünü her ne kadar kimse kapamaya çalışsa da kapatamaz hiçbir şekilde. Çünkü çok açık tarif var, çok net tarif var. Bunlar da Peygamber Efendimiz'in bize anlattıkları. Biz Kur'an'a inanıyoruz, Allah'a inanıyoruz, Peygamberimize inanıyorsak o zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın son zamanda, ahir zamanda dünyaya gelip ve Müslümanlığı, Müslümanların başında olmak üzere bütün dünyayı Müslümanlaştırdığı ve Müslümanlığın hakim olduğu, adaletin, eşitliğin ve insanlara saygı, hoşgörü, hürmetin çok fazla olduğu bir döneme geleceğiz diyoruz. Bunlar da hani kötü bir şey değil zaten. Hani bu anlatılanlar kötü olay değil. Aksine kötülükten iyiye doğru gidiş var. Yani kötülüğün şu anda ne kadar çok olduğu bir dönemdeysek Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la da bunun tamamen tam aksi olarak iyiliğin, bolluğun, bereketin ve insanların birbirine savaşmadığı. Yani Peygamber Efendimiz diyor ki tek bir kimse uykusundan uyandırılmayacak, tek bir kişinin dahi burnu kanamayacaktır diyor. Ya yani savaşları ortadan kaldıracaktır diyor, silahları yok edecektir diyor. Bugün bakıyoruz mesela dünyada silah ve savaş için ordulara yapılan yatırımlar, geçen konuştuk mesela, çok büyük bütçeler ayrılıyor bunlara. Bu bütçeler mesela insanlığa ayrılmış olsa şu anda mesela adaletsizlik, fakirlik, açlıktan daha, yani açlıktan insanlar ölüyor bu dünyada. Oysa baktığımız zaman hani bir buğdaydır, ekmektir mesela, hani ne kadar baktığınız zaman kolay ve basit geliyor ama bu yüzden insanlar ölebiliyor. İşte bunlar bu şekilde adaletli bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Bunu dağıtacak olan da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Hazreti İsa Aleyhisselam beraber inşallah. O yüzden dolayı da hani bu dönemi bu şekilde bizim de hazır bir şekilde yaşayıp görmemiz gerekiyor. Yani hazır bir şekilde, yani onlara bu zemini bizim de hazırlayanlardan olmamız gerekiyor. Geçmiş tarihlere bakıyoruz mesela. Padişahlar, Osmanlı padişahları hep hazırlık yaparken bu döneme, peygamberin hadislerine bakarak mesela bu dönemi düşünerek hazırlıklarını yapmışlar. Çok fazla hani bununla ilgili de bahsettik. Ya saray dahi yaparken, bir kaleyi bile fethederken bunu düşünerek, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u bile fethederken hocasına soruyor mesela, hocam hani Akşemseddin hocasına soruyor. Hani İstanbul'u benim fethetmem doğru mu? Çünkü hadislerde Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam'dan hani bizzattan bahsediyor diyor. O da ona mesela manevi, onun fethinin manevi olacağı, ilk fethedenin Fatih Sultan Mehmet olacağını söylüyor ve hep baktığımız zaman dünya tarihinde de hep böyle büyük o dönemin mesela müceddidi olan insanlar da bu döneme hazırlıklar yapmışlar, zemin hazırlamışlar. Bizim de bunlardan olmamız gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Bugün
inşallah.
De güzel programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar burada olacağız inşallah. İnşallah. Herkese hayırlı sorular diliyoruz.
Hayırlı sorular.